Açık Gazete. Kainat, bugün 7 Ekim Perşembe, yıl 2021, ay 10, gün 280, Hızır 155.
1443 Hicri, Rebiülevvel 1, 1437 Rumi, Eylül 24.
Yaprak dökümü ve fırtınası.
Dünya konut günü.
Amerika'nın Afganistan'a hava harekatını, yani savaşı başlatması, 2001.
Günün sözü. Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür. Samuel Janssen.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Everybody Knows, Herkes Biliyor adlı parçayla yaptık. Leonard Cohen'in ünlü parçalarından bir tanesi, pek çok ünlü parçasından. Leonard Cohen 21 Eylül 1934'te doğmuş ve 2016'da bugün, yani 5 sene önce bugün hayata veda etmişti. Kanadalı şarkıcı, şair, şarkı yazarı, romancı, ressam, yani her yeteneği gelişmiş olan çok önemli bir müzisyen, aynı zamanda siyaset ve her türlü konu üzerine düşünüp eserler vermiş birisi. Bu Everybody Knows, Her Şey Herkes Biliyor adlı şarkıda da sözleri günümüze fevkalade, her zaman olduğu gibi günümüzün durumuna da fevkalade uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu iş böyle gider. Herkes her şeyi biliyor. Yani zarlar dolu, hileli. Ve savaş bitti, herkes biliyor ve iyiler kaybetti. Zaten o da savaşın da hileli olduğunu da herkes biliyor. Yoksullar yoksul kalacak, zenginler daha da zenginleşecek. Bu işler böyle gider, bunu da herkes bilir diye gidiyor sözleri. Teknenin su aldığı dibindeki delikten, sintineden su aldığını herkes biliyor. Kaptanın yalan söylediğini de herkes biliyor. Böyle gider bu iş diye giden, uzayıp giden ve son derece ilginç bir sözlerin her yerinden ilginç sözler olan bir şarkı. Yani veba ya da salgın geldi, bunu herkes biliyor, geliyor. Hızlıca hareket ediyor, her şeyi kapsıyor herkesi, onu da herkes biliyor diye gidiyor. Dünya paramparça, son bir göz at bakalım, herkes biliyor diye giden bir şarkı. Günümüze uygun sayılabilir doğrusu. Biz şimdi tarihte bugüne bir göz atalım.
1856 yılında bugün Çin'de 2. Afyon Savaşı başlamış. Çinli memurlar Hong Kong limanına kayıtlı olan ve İngiliz bandırası taşıyan Arrow gemisinde arama yapmışlar. Gemi korsanlık, kaçakçılık ve yasa dışı afyon ticaretiyle suçlanıyormuş. Mürettebattan 12 kişi tutuklanıyor ve Büyük Britanya'nın talebine rağmen serbest bırakılmıyorlar. Bunun üzerine İngilizler Çin'e savaş ilan ediyorlar. Büyük Britanya ile Fransa'nın Çin İmparatorluğu'na karşı Arrow Savaşı olarak da bilinen bu savaş, yani Afyon Savaşı, 1856'da başlayıp 1860'da sona eriyor. Savaş Çin'in yenilgisiyle sonuçlanıyor. Çin'de afyon ticareti yasallaşıyor. Büyük Britanya, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri o zamana dek yabancıları kapalı bir şehir olan Pekin'de temsilcilik açma imtiyazı elde ediyorlar. Hristiyanların Çin'de misyonerlik faaliyetleri yürütmelerine izin veriliyor. Savaşın sonunda Çin sarayını ele geçirip yağmalayan batılı güçler o zamana dek sadece Çin hanedanlık sülalesine mahsus olan 5 Pekines köpeğini de ele geçirmişler. Bu köpeklerin Avrupa Pekines ırkının ataları olduğu iddia ediliyor.
Evet, Pekinva köpekleri deniyor. Pekinva, Pekinvaz. İlginç olan şeylerden bir tanesi de dünyanın sömürgecilik yoluyla, kapitalizmin ve sömürgeciliğin birbirine bağlı olarak gelişmesinin en tipik örneklerinden bir tanesi. İkinci Afyon Savaşı'yla Çin'in teslim alınması meselesi 1856'da bugün olmuş demek ki. 2001'de bugünse 11 Eylül saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'de İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra Usame Bin'i sakladıkları iddiasıyla Afganistan'ı bombalamaya başlaması, 7 Ekim 2001 Pazar günü Amerikalı ve Britanya kuvvetleri Taliban güçlerini ve El-Kaide'ye yönelik bir hava bombardımanı seferi başlatıyorlar. Taliban mevcut iktidar bu saldırıları kınıyor. İslam'a saldırı bu diyor. Dönemin başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, Taliban askeri ve terörist eğitim kamplarının hedeflendiğini, bu saldırıların aynı zamanda Afganistan'ın açlık ve eziyet çeken erkekleri, kadınları ve çocuklarının yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için olduğunu beyan ediyor. Tarihin en büyük açık yalanlarından bir tanesi olarak sonradan kayda geçti. Herkes biliyordu tabii Leonard Cohen'in dediği gibi böyle olduğunu ama belgelenmesi sonradan oldu. Ve yani Costs of War Project, savaşın maliyetleri projesi diye adlandırılan kuruluşa göre bu bombardımanda açlığın giderilmesi, yoksulluğun kaldırılması için başlayan yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını bu taarruzların sonunda savaşın 176 bin ölü, 46 binden fazlası sivil, 70 bini asker ve polis, en az 53 bini de muhalif savaşçı ve Afganistan'ın işgali yine bir afyon sorunu yaratıyor. 1856'da olduğu gibi. Ve 2000'de Taliban afyon üretimine yasak getiriyor. Bu da uyuşturucu mafyasının afyon üretiminde %90'lara kadar varan bir düşüşe sebep olmuş. Ama sonra 2001'deki Amerikan işgalinden sonra Afganistan'ı afyon üretiminde gözle görülür bir artış yaşanmış ve 2005 yılında, yani 5 yıl sonra sadece, Afganistan tekrar dünyanın bir numaralı afyon üreticisi konumuna gelmiş. Ve Bush'un, Dabya diye de kısaltılan adı Bush'un, açlık ve eziyet çeken erkek, kadın ve çocukların yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması olduğu pek gerçekleşmemiş. Şaşırtıcı.
150 yıl arayla iki işgal, gene aynı devletler ve gene benzer meseleler.
Evet, aynı kolonyalizm, sömürgecilik ve kapitalizmin yükselişi. Pekala, şimdi günün önemli haberlerinden bir dizi size özet olarak sunalım. Yani özellikle uluslararası para fonunun bir analizi çıktı ki akıllara durgunluk verici rakamlar veriyor. Yani dünyada fosil yakıt endüstrisi her bir dakikada ne kadar? 11 milyon dolarlık sübvansiyon elde ediyormuş, destek. Yani IMF, Uluslararası Para Fonu 2020'de fosil yakıt şirketlerinin aldıkları destek miktarını 6 trilyon dolara yakın, 5 milyar 900 milyar
5
5
trilyon.
milyar efendim?
5 trilyon 900 milyar.
Beş Evet, 5 trilyon 900 milyar
Evet.
dolar destek. Telaffuzu bile zorlanıyor insan.
Ayrıca bu açıklamanın IMF'den gelmesi de ilginç ama daha sonra biraz nedenlerine baktığımızda aşağı doğru biraz belli olabiliyor. IMF öyle pek de fosil yakıt karşıtlığıyla ya da çevre duyarlılığıyla bilinen bir kurum değil tabii. Hemen ardından bu karbon emisyonları meselesinde karbon bütçelerine çağrı yapıyor. Gerçek fiyatlandırma gerektiğinden bahsediyor. Karbon emisyonları da fosil yakıtların değerlerine katılmalı diyorlar. Yani aslında yeniden bu valuing dedikleri vardı ya daha önce su içinde
değerlendirme, evet.
Bahsetmiştik. Bunun daha tasarruflu kullanıma sebep olacağını söylüyordu küresel örgütler. Şimdi benzer bir şeyi karbon emisyonları için, fosil yakıtları için söylüyorlar. Yani IMF'in ağzından fosil yakıt kullanmayın diye bir şey çıkmıyor bu araştırmanın.
Çıkmıyor ama çok çarpıcı rakamlar ve analizler de yer alıyor. Yani şöyle bir bakıldığı zaman ben küçük bir hesap yapmaya çalıştım. Yani dakikada 11 milyon her dakika. Yani bu saniyede 183 binden fazla dolar her saniye ve her salisede yani bir nefes alıp vermeden bile kısa bir zamanda 3000'den fazla 3055 dolar sübvansiyon görüyorlar. Kömür, petrol ve doğalgaz yani gaz şirketleri. 2020'de 5.9 trilyon 6 trilyon dolara yakın ve tek bir ülke bile gerçek destek ve çevre maliyetlerini ortaya koymamış yeterince. Ve yani bu ateşe benzinle gitmek anlamına geldiğini de söylüyor uzmanlar. Yani hava kirlenmesinde, sağlıkta yani en büyük faktörler yani kirleten öder olmadığı için genellikle hava kirlenmesi için %42 büyük bir payı var. Sıcak dalgaları ve diğer seller, sular gibi şeylerin küresel ısıtmanın %29'luk bir payı olduğu ortaya çıkıyor. Yani IMF araştırmacıları şöyle bir şey demişler. Fosil yakıt sübvansiyonlarına son vermek yaklaşık 1 milyon ölümü kirli havadan önler ve trilyonlarca dolar da hükümetlere başka şey harcamalar yapabilecek miktarı getirir. Yani bu gene aynı hesabı ilerletirsek günde 2740 kişi ölüyor. Saatte 114. Her dakikada 2 kişi sadece hava kirlenmesinden ölüyor diyebiliriz. Bunu sık sık Türk Toraks Derneği'nin açıklamalarından da raporlarından da görmemiz mümkün. Dünyanın en büyük krizi aslında görünmeyen havaların yani hava bir yandan, su bir yandan, toprak bir yandan yani insanların ve bütün canlıların ihtiyaç duyduğu üç temel elementten zehirlenme durumu var. Ne yapalım? Devam edelim bu çok çarpıcı açıklamadan sonra. Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Onaylanması uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Oylamada kaç kişi katılmış?
353'tü benim gördüğüm.
Evet ben de öyle gördüm.
Evet 353. Yani yedi. 650'nin yarısı neredeyse.
Evet.
Milletvekilinin.
Aleyhte bir oy olduğuna dair bir şey yok zaten. Yeni elektronik sistemle ilk kez oy kullanmış milletvekilleri. Bazı milletvekilleri de pusula verdiler diyor. Çok büyük bir çelişki var burada. Yani bu Türkiye en geç onaylayan ülkelerden biriydi. Bütün ülkeler 198'di yanılmıyorsam. 2015'te Paris İklim Zirvesi'nden sonra Paris İklim Anlaşması'nı onaylayanlar 5 ülke vardı, 6 ülke vardı. Aralarında da petrolcü ülkeler İran, Irak ve Libya'nın da bulunduğu diğerlerinin de failed state diye adlandırılan Yemen gibi savaş içinde olan Eritre gibi hem yoksulluk hem savaşla boğuşan ülkeler vardı. Bir tek Türkiye G20'den vardı ve tek onaylamayan tek ülkeydi. O da gerçekleşmiş durumda. Ama aynı zamanda dünyanın en büyük çelişkilerinden biri midir değil midir bilmiyorum. Şaşırtıcı değil ama petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan sondaj gemisi var. Adı da Yavuz.
Evet. Yeni bir müjde peşinde koşmaya devam ediyor yani hükümet. Evet. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla aynı güne denk gelmiş olması gerçekten ilginç bir durum.
Büyük bir ironi
sembolik,
var.
Yani. Sembolik bir anlamı var tabii.
Evet, Yavuz geliyor, Yavuz suları yara yara türküsünü çağırmanın tam zamanı aslında. Milliyetçi duygularla Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşı'na sokan durumdan bahsediyorduk aslında İttihat ve Terakki'nin. Yavuz ve Göben ve Breslau adlı iki Alman gemisinin, savaş gemisinin Türkleştirilmesi, birine Yavuz öbürüne de Midilli adı verilmişti. Tarih çok yakından herkes hatırlar diye biliyorum ben.
Onlar da Karadeniz'e açılmıştı.
Evet, Rus limanlarını da bombalamıştı. Sonunda savaşa böyle girilmişti. Zaten Enver Paşa'da beyler bir haberim var size. Savaşa girdik demişti. Tek kişilik bir kararla. Tarihte ilginç şeyler oluyor. Evet, Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çok özgür bir laf etmiş. Provası neta, rüzgarı kolayına olsun demiş. Ne demek bu? Sen denizci misin? Biliyor musun?
Hiç bir fikrim yok.
İşte o kuvvetli denizcilik yapmış. Denizci söylemi kullanmış Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Sosyal medya hesabından böyle, yani bol bol esin, yolculuğu iyi geçsin demiş maceraya atılırken Yavuz sondaj gemisi. Bir yandan bütün petrol ve diğer fosil yakıtların azaltılması, kaldırılması öngörülürken bir yandan da yeni petrol ve gaz arama faaliyetlerine devam edilmesi kadar ilginç bir çelişki de zor bulunur. Ama devam edelim. Kaliforniya'da büyük bir petrol dökülmesi oldu, akıntısı diyelim. Ve sebebi de bulunmuş. 126 bin galondan fazlası Pasifik Okyanusu'na dökülmüştü ve son derece kritik, kırılgan bir ekosistemi mahvedebilir deniyor. Güney Kaliforniya'nın en popüler plajları kapandı. Ve NOAA adlı Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Kuruluşu uydu gözlemleriyle bakılıyor, müthiş olduğunu söylüyorlar. Sebebi de bulunmuş, yani en görünür sebebi ortaya çıkmış. Evet. Eskiyen borular.
Evet, aslında hangi borunun bu petrol dökülmesine neden olduğu bulunamamış, hangi sebeple dökülmenin gerçekleştiği de bulunamamış. Ama tamamen bunlardan kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Uydu görüntülerine bakmışlar sizin de dediğiniz gibi. Ve 1960'lardan beri çok sayıda, şimdi sayısının yazdığı yeri bulamadım ama onlarca böyle platform varmış meğer Kaliforniya'nın açıklarında. Bunların bir kısmı artık faaliyette değilmiş ama denizden üretilen petrolü karaya taşımak için petrol boru hatları varmış. 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık evet. Petrol boru hatları bunlar. İçerisinde petrol olan da var, yani kapanmış olmasına rağmen son petrol kalıntıları kalan da var. Ne şekilde çalışan petrol platformlarından bir tanesinden mi, eskilerinden bir tanesinden mi olduğu tam olarak bilinemiyor. Hangisinden olduğu bilinemiyor. Hatta belki gemilerden bir tanesini zarar verdiği de söyleniyor. Uydu görüntülerinde buna da bakmışlar. Kazanın gerçekleştiği gün orada çok sayıda gemi olduğunda söyleniyor. Ama ne olursa olsun mesele bu eski petrol boru hatları.
Evet.
Ve hatta eski veya yeni fark etmez aslında, petrol boru hatları demek yeterli bile olabilir.
Evet, 1800 platform varmış. Çoğu terk edilmiş durumda ve yani bir şeyde Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nin program direktörü Miyoko Sakashita da şey demiş, bunlar 40 yıl önce inşa edilmiş şeyler. ağır rüzgar ve deniz şartlarındalar ve hepsi bunun gibi pek çok dökülme, akma olacak demiş. Bunlar saatli bomba gibi tik tak gidiyorlar demiş. Demeye kalmamış, bir tane daha bu sefer Teksas'ta, evet, muazzam bir maraton petrol şirketine ait rafineride, Teksas'ta Houston açıklarında dışında bir sürü sızma ve akma oluyor. Sızma demeye dili varmıyor insanın. Yani derhal fosil yakıtlardan çıkıp %100 yenilenebilir enerjiye geçilirken Türkiye Yavuz geliyor, Yavuz suları yara yara diyor. Ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nı onaylıyor, taraf oluyor. Çok acayip bir şey. Ama böyle iklim gazetecilik ödülleri de dağıtılmış. Çok ayrıntısı var. Ama şimdi vaktimiz yok. Covering Climate Now diye şimdi iklimi şimdi anlatmak üzerine kurulu bir şeyin, bizim de ortağı olduğumuz 200'den fazla yayın organının yaptığı araştırmalar, yeni ödüller de verildi ve giderek gelişmeye başladı. Artık Washington Post, New York Times gibi ve televizyon, ünlü NBC, CBS ve ABC televizyonları gibi artık iklim acil durumundan da bahsetmeye başlamaları bizim gibi bütün bu çalışmaların bir sonucu deniyor. Ama öte yandan da Apple ve Disney gibi şirketler tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni iklim kanunu çıkarılmasını engelliyorlar. Bu konuda da çok ayrıntılı haberler vardı. Büyük şirketlerin, Apple, Amazon, Microsoft, Disney, hepsi karşı çıkıyorlar. Ayrıca Boeing şirketinin de, onu da vermiştik. 9 yıl boyunca her yıl 2220'den fazla uçak yapacağı, her ay 185, her gün 6 uçak, her 4 saatte bir uçak yapacağı ve bunların da benzin kullanacağı şüphesiz tabii. Böyle bir durum var ama mücadeleler de devam ediyor. İşte Hikmet Can Koyuncuoğlu'nun da yazdığı gibi sivil itaatsizlik eylemlerinin önünü açan mahkemeler ve iklim aktivistleri var. Dün de bahsediyorduk. Önemli filmler de çıkmaya başladı bu konuda. Çok çevre hukukunu uluslararası bir insanlık suçu haline getirmek durumunda bu çevre krizlerini. Öte yandan da bir başka çelişme de Independent Türkçe'de var. Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkının bulunduğu Yıldız Koyunu'nda imara açıyorlarmış. Çok ilginç bir haber bu da. Gökçeada'da oluyor, İmroz'da. En kıymetli koylarından birini imara açıyorlar. Melike Çapan'ın haberi. Daha önce bir kısım planları onaylanmış Yıldız Koyu'yla ilgili son plan Gökçeada Belediye Meclisi'nden İyi Parti'nin oylarıyla, oy çokluğuyla geçmiş. CHP'liler red, AK Partililer çekimser. Ya da çekimser oy kullanmışlar. Bu da ilginç bir çelişkili durum.
İşte yerellerde iktidarla muhalefet yer değiştirince bazen oluyor böyle durumlar.
Evet. Boğaziçi'lilerde statüsü değişen araziler için dilekçe vermiş. Keyfi müdahalelere izin vermeyeceğiz diye gazete duvarına beri. Boğaziçi Üniversitesi mezunları üniversite arazilerinin statüsünün değiştirilerek yapılaşmaya açılmasıyla ilgili İstanbul Valiliğine dilekçe vermişler. Araziler Boğaziçi Kanunu'na tabi, keyfi müdahalelere izin vermeyeceğiz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz demişler. Boğaziçi Üniversitesi'nin de gözaltına alınan öğrencilerden ikisi de tutuklanmış. Öğrenciler atanmış rektör Naci İnci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Bu da açığa çıkmıştı. Bir de ilginç TÜGVA olayı var. Mahkeme kararını gösterebilir misiniz demişler Büyükada'da. Adalar iskelesiyle ilgili tahliye kararı ile ilgili.
Büyükada'daki iskelenin üst katını kiralamış. Bu TÜGVA dediğimiz vakıf. Bu TÜGVA Vakfı'nın hem hükümete yakın hem de çeşitli tarikatlarla falan ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise artık mahkeme kararıyla kendisine devredildiğini söyleyip buranın çıkmasını istemiş. Ama ilginç bir şekilde ben de biraz videolarda gördüm. Belediyenin zabıtalarına karşı Tugwa polisi arıyor ve çevik kuvvetli zabıta karşı karşıya geliyor. Hatta biraz
Da
itiş
yeni.
kakış bile yaşandı yani.
Evet, bayağı Türkiye Gençlik Vakfı da aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın vakfın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer almasıyla dikkatlere gelmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partili Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu da şeyin TÜGVA'nın iddiaları üzerine yani yalan söylüyorlar demiş TÜGVA'cılar, tahliye belgesi nerededir diye sorunca Canan Kaftancıoğlu da elimde demiş. Yani provokasyon falan değil. Elimizde var mahkeme kararı demiş. Böyle bir durum var. Ayrıca Radyo Televizyon Üst Kurulu Fox TV'ye Başak Demirtaş konusunda incelemeye başlatmış. İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı diye inceleme başlamış. Neden olduğunu ayrıca konuşabiliriz herhalde. Ve önemli noktalardan bir tanesi Pandora Papers, Pandora belgeleriyle ilgili birçok şaşırtıcı mı bilemeyeceğim ama açıklama.
Hayır değil, hatta dün bahsediyorduk bize bu beşli çete diye geçen haberlerde grubun bir kısmının özellikle Rönesans Holding'in adı geçmişti. Daha sonra bu grup içerisinde değerlendirilmese de gene de hükümete yakın gruplardan Çalık Holding'in belgeleri ortaya çıkmıştı. O, hatta dün yayında biraz biz de bahsediyorduk yani acaba bu diğerleri beşli denilen grup en fazla ihaleyi alanların diğerleri çıkacak mı? Muhtemelen çıkacaktır demiştik. Hemen ertesi gün Cengiz Holding bu sefer de belgelerini ortaya
Evet,
yaydı.
Türkiye'yi talan eden Cengiz vergi cennetinde diye vermişler. Ve çok şey yani herkesin Haçapit Köyü Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Bilgin Birben de şöyle açıklamış. Herkesin çaylıklarını, arazilerini biçti geçtiler. Köyün sonunda koca bir dağ vardı. O dağı komple aşağı indirdiler. Şelaleler, çağlayanlar hepsi gitti, yok oldu. Sarı kuşlar artık gelmez oldu. Bunlar tamamen rant uğruna yapılmış şeyler diyor. Haçapit Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bilgin Birben. Çok ayrıntılı açıklamalar var Cengiz Holding'in durumuyla ilgili. Ta Panama belgelerinden sızıntılarında da adı vardı. Mossack Fonseca müşterilerinden biri olduğu ortaya çıkmıştı. 30 kez vergi borcunun silindiği ve çeşitli teşvikleri aldı. Yani sonuçta Haçapitli Şemsi bir ben de Mehmet Cengiz'i bir sembol olarak görmüş. O bir ruhu temsil ediyor. Sadece önde görünen biri, arka planda olan ve bu pastayı bölüşen insanlar var. O da payını alıyor bundan demiş. Pelin Ünker ve Serdar Vardar'ın Deutsche Welle Türkçe'den açıklamaları devam ediyor. Biz de takip etmeye çalışacağız ama şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın. Günaydın.
Günaydın.
Evet, Türkiye'nin durumu, dünyanın durumu ve yeni artık havalar soğumaya başlarken, sonbahar bitip kışa doğru ilerlerken de yeni durumlar nedir? Bütün bunları bir aşı durumlarında size soralım.
5 Ekim Dünya Sağlık Örgütü'nün durum raporuna göre dünyada vaka sayısında %9'luk bir azalma var. Dünyadan iyi haberler geliyor. Benzer bir şekilde ölüm oranları azaldı. Avrupa istisnai bir durum olarak vaka sayılarının arttığı, tıpkı Türkiye gibi yükseldiği bir kıta. Türkiye geçtiğimiz haftayı 100 binde 233 vaka sayısıyla geçti ve yükseliş trendine devam ediyor. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem Worldometer'ın sınıflamasına göre Türkiye dünyayı üçüncü olarak geçti. Bu arada pazartesi günü zevkle dinlediğimiz Selim Hoca'ya da bir atıfta bulunalım. Hoca Bordometer'in 4 haftalık izlemene göre Türkiye'yi 4. olarak tarifledi. Burada dinleyicilerimizin dikkatini çekeceğimiz iki konu var. Biri hangi siteden referans alındı ve süre. Biz geçtiğimiz hafta Bordometer'de haftalık analize göre 3. olarak tariflemiştik. Hoca da aynı sitede 4 haftalık analize göre 4. olarak tariflemişti. Gerçekten Türkiye ne yazık ki diğer ülkelerin aksine her hafta artış trendini devam ettiren nadir ülkelerden biri. 27 bin, 28 bin baremindeydi dün akşama kadar. Biliyorsunuz dün akşam 30 bin sınırında geçtik. Günlük 218 haftalık ölümle geçirdik. Test pozitifliğimiz yükseliyor. 8.1'e ulaştı. Dün akşam 8.5'ti. Günlük test sayımız 350 binin üstünde. Bunun anlamı aşısız olanlardan özellikle eğitim emekçileri başta olmak üzere istenen PCR'ların aslında istenmediğine işaret ediyor. Ki geçtiğimiz hafta kimi üniversiteler hatta Eskişehir ili PCR takibinin yapmayacağını açıkladı. Çok ilginç bir veri olarak. Tam aşılı oranımız %53 ki 2 doz CoronaVac dahil. 2 doz CoronaVac'ın korumadığını biliyoruz. Bu anlamıyla tam aşılı oranımız %50'nin altında. Bu hafta Portekiz'den müthiş bir haber geldi. Toplumda aşılanma oranının %86'ya ulaştıklarını, 12 yaş üzerindeki herkesi aşıladıklarını ve COVID kısıtlamalarını kaldırdıklarını açıkladılar Portekiz olarak. Tıpkı Danimarka, Norveç, İsveç gibi. Onlar yüksek aşı oranlarına özellikle Danimarka, Norveç ve Portekiz ulaştığı için kısıtlamaları kaldırdı. Biz bu orana ulaşmadığımız için uzaktan onları seyrediyoruz. Son bir veri de şu hafta, bu hafta itibariyle günlük birinci doz olan kişi sayısı çok düştü. 40 bin, 50 bin, 60 bin düzeylerinde. Bu bizim açımızdan önümüzdeki dönemin özellikle kapanan sonbaharla birlikte çok zorlu olacağına işaret ediyor. Ne dersin Kayhan?
Çok haklısın Osman. Gerçekten Türkiye'de COVID-19 pandemisine karşı güçlü bir yanıt verme yaklaşımının benimsendiğini görüyoruz. Bunu tek başına aşıyla ilgili olarak söylemiyorum. Çünkü sen az önce Portekiz ve diğer ülkeleri söyledin. Ancak bir halk sağlıkçı ve dünyada bu işi yakından takip eden epidemiyoloji bilimiyle ilgilenen insanların ortak görüşü olarak söyleyeyim. Tek başına %80 aşıyı sağlamış olmanın bu pandemiyle mücadele açısından yetmeyebileceği öngörüsü de var. Özellikle yeni endişe verici varyantlar söz konusu olduğunda. Dolayısıyla yüksek aşılama oranı çok değerli, çok önemli ama diğer önlemleri tamamen hayatımızdan çıkartabilecek durumda henüz değiliz. Çünkü küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Buna bir tek ülke çapında ya da bölge çapında yanıt vermek yetmeyecek. Türkiye'ye gelince biliyorsun Sağlık Bakanı geçen haftadan biraz önce günlük kritik eşiğin Türkiye için 20 bin vaka olduğunu söylemişti. Biz de bunun bilimsel olmadığını, neye göre belirlendiğinin bilinmediğini, bilimsel olanın ise 100 binde 100 sınırı olduğunu, haftalık yeni olgu görülme sıklığı açısından, bunun da işte 12 binin biraz altında bir rakam olduğunu söylemiştik. Bu rakam neredeyse Türkiye'de şimdi 3'e katlandı ve senin de az önce söylediğin gibi dünyada en fazla olgunun görüldüğü geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına göre 3. ülke konumuna yerleştirdi Türkiye'ye. Bu gerçekten çok ciddi bir probleme işaret ediyor. Çünkü Ömer Bey'in açılışta söylediği gibi artık havalar soğuyor. Açık havadan kapalı ortamlara giriş daha da artacak. Bu koşullar Türkiye'yi zor durumda bırakabilir. Yine birkaç gündür özellikle sosyal medyada aile hekimlerinin paylaştığı bir takım olgulara bakacak olursak işimiz çok zor. Örneğin bir tanesini söyleyeyim ben size. Bir aile hekimi dün sosyal medyada şöyle bir şey paylaştı. Kendi listesinde karantinada olan bir kişiyi telefonla aramak üzereyken bir bakıyor o kişi kendisinin karşısında duruyor, şaşırıyor. Nasıl olur diyor, senin karantinada olman lazım. Ya boş ver hocam diyor. Sen bana şu ilacı yazıver. Şimdi Türkiye'de yani asemptomatik olguları saptayıp onları izole etmek ve çevresindekileri karantinaya almayı geçtim. Kendisinde PCR pozitifliği tananları bile karantinaya alamayan bir sistem söz konusu. Bu koşullarda maalesef aktif olgu sayısında ciddi bir artış ve bunların çevresindeki herkese neredeyse bu hastalığı yayması ile ilgili neredeyse bir teşvik sistemi var. Dolayısıyla maalesef işimiz zor görünüyor Osman.
Evet, ben de şeyi de ekleyeyim, yani resmi açıklamalara göre her saat 10 kişi kaybedilmekte Türkiye'de. Yani bu, biz bu programın sonunda 9'da çıktığımızda 10 kişi kadar kaybetmiş olacağız. Bir bu var, çok vahim. Bir de aşıyla ilgili bir BBC'den, Türkçe'den bir haber vardı. Hollanda'da Covid salgından en fazla etkilenen etnik grup olan Türkiye kökenli göçmenler arasında koronavirüsü aşısı yaptıranların sayısının çok düşük, oldukça düşük olduğu belirlenmiş. Yarıdan fazlası Covid aşısı olmamış. Böyle de çok ciddi bir başka sorun da haberine rastladık.
Evet Ömer Bey, dünyadaki aşı tereddütü araştırmaları gösteriyor ki kadınların, düşük ekonomik seviyeye sahip olan insanların, yoksulların, yani eğitimi görece düşük olanların ve toplumun ötekisi olan kesimlerin, bu Amerika'da Afro-Amerikanlar olabilir, Hollanda'da Türkiyeliler olabilir, ne yazık ki aşıya tereddüt içerisinde yaklaştığına işaret ediyor. Araştırmalardan bahsedilmişken bugün çok mutluyum. Çünkü 3 araştırmayı dikkatinize sunmak istiyoruz. Ve benim mutluluğumda bu araştırmayı yapan insanların hepsi benim arkadaşlarım, böyle bir mutluluk veriyor bana. İkisi uluslararası çevre üzerinde çok etkili dergide yayınlandı. İlk araştırma COVID-19 mortalitesinin, ölümlerinin hava kirliliği ve yoksullukla ilişkisini araştırıyor. Yazarlar, araştırmacılar Nilüfer Aykaç ve Nilay Etiler. İkinci araştırma benim bahsedeceğim, Ulusal Dergi'de yayınlanmış, Türk Toraks Derneği'nin hava kirliliği görev grubu üyeleri yaptı. İstanbul'daki 5 yıllık hava kirliliğinin COVID-19 ölümlerine etkisi ve kapanmaların hava kirliliğini azaltıp azaltmadığı. Son araştırma ise yine uluslararası çevre üzerine çok etkili dergide yayınlandı. PM2.5 ince havada asılı kalan toz partiküllerinin Türkiye genelinde erken ölümlere etkisi. Onun araştırmacıları da eş sözcüm olan Kayahan Pala, Nilüfer Aykaç ve eşim Yasin. İlk araştırmada, yani İstanbul'da COVID-19 mortalitesinin hava kirliliği ve yoksulluk üzerine etkisi şunu gösterdi bize. Sosyoekonomik düzeydeki her %20'lik düşüş COVID-19 ölümlerini %35 oranında arttırıyor İstanbul'da. Yani ağırlıkla yoksullar ölüyor. İkincisi, ortalama bir ev içerisinde ne kadar fazla insan yaşarsa, yani ortalama hane halkı ne kadar büyükse, yaşlıların ölümlerinin o oranda fazla olduğunu gösterdi. İstanbul'da doğal olarak yoksulluk büyük aileyle birlikte gittiği için bu ayrıca bir sosyoekonomik düzeyle ilişkili. Bunun anlamı şu: bugünlerde gençleri etkileyen delta varyantının o evdeki yaşlılar için ölümcül risk taşıdığı. Üçüncüsü de, bu araştırma COVID-19 ölümleriyle hem partiküler madde dediğimiz havada asılı kalan tozlar, hem kükürt dioksit, hem de fosil yakıtlarının tüketilmesiyle oluşan nitrojen oksit, dioksit türevleriyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. İstanbul'un hangi ilçesinde bunlar ne kadar yüksekse o ilçede o kadar fazla COVID-19 ölümü oluyor. Peki İstanbul'un ilçelerinde bunlar yüksek mi? İkinci araştırmada aslında bunun yanıtını veriyor. 2016 ve 2020 yılları arasında yapılmış verileri değerlendirdim. İlk sorunumuz, 2019 ve 2020'de İstanbul'da 39 hava izleme istasyonu olmasına rağmen sadece 9 tanesi gerçekten yıl boyu ölçümü yapmış. Yani istasyon var ama ölçmüyoruz hava kirliliğini. Bunların tamamında hem partikül madde hem fosil yakıt türevleri olan nitrojen oksit derivileri Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği sınırları aşmış durumda. 2 günlük kapanmaların bunlar üzerinde hiçbir etkisi yok. Sadece 3 günlük eğer hayatı durdurabiliyorsanız hem partikül maddede hem nitrojen oksit derivelerinde %50'lere yakın düşmeler sağlanıyor. Bu yüzden İstanbul'da hem hava kirliliğinin hem yoksulluğun COVID-19 ölümlerini arttırdığını biliyoruz. Halk sağlığı önlemlerini buna göre yetkinleştirmekte yarar var. Üçüncü araştırma ise dediğim gibi sevgili Kayahan'a ait ve arkadaşlarına ait, ince partiküllerin Türkiye'de ne kadar erken ölüme yol açtığında, onu tabii ki araştırmacının kendisine bırakmak isterim.
Teşekkürler Osman. Gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir araştırmaydı. Dünya Sağlık Örgütü'nün AirQ Plus diye bilinen bir programı aracılığıyla verileri elde edip bu programla değerlendirerek bu makaleyi yazmış ve göndermiştik. Ve gerçekten de önemli bir dergide yayınlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ama sonuçlar tabii memnuniyet verici değil. Çünkü yalnızca havadaki PM2.5 diye bilinen bu küçük toz parçacıkları nedeniyle yalnızca 2018 yılında 44.617 kişinin hayatını erken kaybettiğini ortaya koymuş olduk. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Üstelik bunların iller arasındaki dağılımlarına baktığımızda 100 bin kişi başına yüklenebilecek bu PM2.5 kirliliğinin en yüksek Manisa ve Afyonkarahisar gibi illerde olduğunu da ortaya çıkarmış olduk. Bu arada senin az önce söylediğin, yani Türkiye'de bu ölçümlerin yetmediğine ilişkin bazı verileri de 2020 yılından söylemek isterim. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın veri tabanına bakıldığında 355 hava kalitesi istasyonuyla veri toplandığı görülüyor ama bunlardan ancak 195'inin ölçüm sonuçları valide edilerek, geçerli hale getirilerek hava kalitesi bültenlerinde yayınlanabiliyor. Öyle olunca Türkiye'nin hava kalitesini özellikle kirlilik kaynakları söz konusu olduğunda değerlendirmek mümkün görünmüyor. Bursa'dan, yaşadığım kentten örnek vereyim. Bursa'nın 50 kilometre kadar güneyinde bir kömürlü termik santralımız var, Orhaneli. Fakat o bölgede hiçbir ölçüm istasyonu olmadığı için onun kirliliğinin ne ölçüde çevreyi etkilediğine dair bir veriyi sürekli olarak elde edemiyoruz. Oysa orayla ilgili de geçmişte bir araştırma yaptığımızda kontrol grubuna göre Orhaneli Termik Santrali çevresinde yaşayanların çok ciddi bir şekilde sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını göstermiştik. Şimdi Türkiye'de aslında çok ciddi hava kirliliğinin ölçülmesiyle ilgili bir problem olduğunu söylemeliyim. Çünkü örneğin Van'ı örnek alacak olursak, Van'daki istasyonun 20 bin kilometre civarındaki bir bölgeye ait tek istasyon olduğunu söylememiz gerekir. Bu rakam Yalova ile kıyaslandığında Yalova'da yalnızca 266 kilometre kare. Bu kadar geniş bir alanda ölçüm sonucu üzerinden Türkiye'de hava kirliliğini değerlendirmek mümkün değil. Üstelik pandemi sırasında senin de çok güzel bir şekilde daha önceki iki araştırmayla vurguladığın gibi hava kirliliğin olmasının COVID-19 hastalığı sırasında ölümleri de artırdığı bilindiği için bu ölçümleri daha bilimsel bir çerçeveye, daha bizim önümüzü görecek bir platforma taşıma gerektiği çok açık.
Ve bir kere daha dinleyicilerimize hatırlatalım, ince partikül denen PM2.5'un Türkiye'de ulusal mevzuatta herhangi bir sınır değeri yok. Diğer kirleticiler için Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çok daha yüksek değerleri kabul etsek de, bunları Dünya Sağlık Örgütü sınırlarına indirmeyi hedeflesek de PM2.5 için, ki asıl ölümcül etkisi yol açan kirleticinin, herhangi bir sınır değerimizin olmaması bu anlamda hani tüm bu tabloyu daha da karartıyor diye düşünüyorum.
Nasıl olmuyor peki sınır ölçüsü konmamasını neye yorabiliriz bunu?
Vallahi ben herhangi bir bilimsel çerçevede yoramıyorum. PM2.5'u eğer bir ulusal sınır değeri kabul ederse bu ulusal kendi sınır değerine de uyamadığını görecek diye düşünüyorum. İkincisi, PM2.5'un çok sınırlı ölçümleri yapılıyor Türkiye'de. Sadece Kaya'nın araştırmacı olduğu veri yayından ifade edeyim. Türkiye'deki istasyonların sadece %19'unda PM2.5 ölçülüyor. Ölçmemek, sınır değer koymamak bir sorunu da ortadan kaldırıyor. Ölçmüyorsanız, test yapmıyorsanız, nasıl COVID-19 yoksa ölçmüyor, sınır değer koymuyorsunuz da PM2.5 diye bir kirliliğiniz de olmuyor. Ölenler de kaderi nedeniyle ölmüş oluyorlar ülkemizde.
Bu arada bir parantez açayım isterseniz. Yani PM10 ölçülür ve sınır değeri varken niye PM2.5 yok? Çünkü PM2.5 dediğimiz daha küçük çaptaki toz zerreciklerinin ana kaynağı endüstri. Bu kirlilik içerisinde endüstrinin payının ön plana çıkmasını önleme girişimi olarak da değerlendirilebilir. Bu yalnızca benim kişisel fikrim değil. Bundan işte 3 yıl kadar önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından İsviçre'de genel merkezde yapılan Hava Kirliliği Kongresi'nde bu konular gündeme gelmişti. Ben de oraya katılmıştım. Birçok ülkede, bazı az gelişmiş ülkelerde daha doğrusu, PM2.5 sınır değerini yayınlamamakla ilgili bir tutum var. Geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği parametrelerinde epeyce bir azaltma yaparak sınır değerleri daha da aşağı indirmiş durumda. Eğer Türkiye herhangi bir sınır değer belirleyecek olsa, aynen PM10'da olduğu gibi, Türkiye'nin herhangi bir yerinde sağlıklı bir nefes almanın mümkün olmadığı, özellikle endüstri bölgeleri, yani endüstriyel salımların yoğun olduğu yerlerde çok daha ciddi bir problem olduğu çok net görülebilir. Ama Osman, yeri gelmişken, zaten Ömer Bey çok değiniyor ama biz de dün akşam mecliste Paris Anlaşması'nın kabul edilmiş olmasının mutluluğunu burada paylaşalım ve umalım ki iklim kriziyle mücadele içerisinde hava kirliliğiyle mücadelede kendine daha büyük bir yer bulsun.
Zamanımız daralırken ben son bir konuya geçmek istiyorum. Bu hafta içerisinde COVID tedavisinde yeni bir ilaç hızla faz 3 araştırmasında çok iyi sonuçlar nedeniyle durduruldu faz 3 araştırması ve ruhsatlandırma için başvuruldu. Bu molnupiravir sadece COVID'e değil, influenza, grip virüsüne de etkili bir ilaç. Etkinliğiyle ilgili konuşacağız, daha zamanımız var ama bu vesileyle özellikle Eylül sonunda Dünya Sağlık Örgütü'nün toplumların %10'dan fazlasının aşılanma gibi bir hedefinin konuşmamız gereken bugün de sevgili meslektaşım Necati Çıtağ'ın benim dikkatimi çektiği bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Molnupiravir'in maliyeti. Önce birkaç cümle. Molnupiravir maddesi sitidin molekülünden Amerika'da bir kamu üniversitesi olan Emory Üniversitesi ve Amerika hükümetinin fonlarıyla, yani kamusal kaynaklarla keşfedildi. Keşif, icat kamuya ait bir icat ve icat edilir edilmez kar amacı olmayan bir biyoterapi, Ritbak bir biyoterapi şirketi tarafından lisanslandı ve hızla ilaç endüstrisi üstüne atladı. Merck bunun gelişimlerini fonladı ve satış hakkını aldı. Bir kere daha kamu kaynakları özel ticari ilaç şirketlerine aktarılmış oldu. Peki maliyeti nedir? Bugün hala Harvard Üniversitesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Melissa Barber'ın bir araştırması var. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle detayları geçeyim ama bu ilacın her bir kapsülünün maliyeti $1.74. 5 günlük tedavi maliyeti $17.74. Kaç liraya satılıyor? $700. Yani maliyetinin 40 katına satılıyor. Barber makul fiyatının $20 olması gerektiğini ifade etmişti bu araştırmasında. Makul sürdürülebilir fiyatının 35 katına satılıyor. Nisan 2021 tarih itibariyle Aquivist ve arkadaşları sitidinden nasıl molnupiravirin yapılacağını Amerikan Kimya Derneği'nin dergisinde yayınladılar. MIT'de 1 Nisan 2021 tarih itibariyle bu ilacın bir kapsülünün $0.17 olduğu, 5 günlük tedavi maliyetinin $6.84 olduğu ortaya kondu. Yani maliyetinin 102, makul satış fiyatının 91 katına satılıyor bu ilaç. Satılacak Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 1,7 milyon kutu alımı gerçekleştirdi $700 üzerinden ve şirkete tam $1.2 milyar para ödedi. Bir tarafta bu varken, hani en ucuzu $3.
Pandora Papers, bu bahsettiğiniz durum karşısında bence solda sıfır kalıyor bu arada.
Aynen öyle. O yüzden hızla gündeme getirmek istedik. Şimdi bu bir tarafta böyle bir talan, böyle bir sağlık gaspı, hani insanlar düşmüşler pandemi nedeniyle her fiyatı alacaklar açgözlülüğü varken, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX'ı biliyorsunuz Eylül sonunda %10 nüfusları aşılasak yeter demişti. Peki bugün itibariyle ne noktada? Dünyanın %46'sı en az bir doz aşı yapmış durumda. Düşük sosyoekonomik seviyedeki ülkeler için bu oran %2,3, 20 kat daha düşük. Afrika'da 54 ülkenin sadece 15'i, %28'i Dünya Sağlık Örgütü'nün %10 barajını aştı. Afrika'da tam aşılı nüfus oranı %4,4. Bugün dünyada 50'den fazla ülke Eylül sonu itibariyle ulaşması gereken %10 nüfus aşılamasının altında. Yani COVAX çöktü. Çünkü şirketlere ve kar maksimizasyonu nedeniyle kapitalizm COVAX'ın çalışmasına izin vermedi. Peki COVAX bunun karşısında ne yaptı? Sistemi eleştireceğine hedef küçülttü. Dedi ki Mart 2022'de Afrika'yı %40 aşılasak yeterlidir. Hakikaten bir tarafta 100 katına satılan ilaçlar, öte tarafta 3 dolarlık aşıların insanlara ulaşmaması. Yani ya gerçekten bir devrimsel sürece girip başka bir şey yapacağız ya da bu barbarlıkta, bu veya başka bir pandemide de canımızı vereceğiz gibi duruyor. Ne dersin Kayhan, bir halk sağlığı ile?
Ben de tam ona geçmeden bir cümle izin verirseniz söyleyeyim.
Buyurun.
George Monbiot Guardian'daki son yazısında, dün yayınlanan yazısında tam da buna değiniyor işte. Yani gezegeni alt üst etmek, yerle bir etmek ve ondan sonra da kazanılan paraları da saklamak kapitalizmin bir çarpıklığı gibi gözükebiliyor. Yani kabul edilmeyecek yüzü olarak görülüyor diyor. Oysa değil, bu kapitalizmin gerçek yüzü budur zaten, kendisi budur diyor. Doğrusu yani bu son verdiğiniz örnekte bunu doğrulayan nitelikte bu bir yargı.
Yani Big Pharma gerçekten zaten birçok bilim insanı ve çevre tarafından biliyorsunuz suç örgütü olarak da anılan bir yaklaşım. Çünkü bu söylediğimiz rakamların artık ticaretle, para kazanmakla, tırnak içinde söylüyorum, ilgisinin olmadığını düşünenler var. Oysa ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten bu tam da Ömer Bey'in dediği gibi kapitalizmin, küresel kapitalizmin sermaye birikim ve kar maksimizasyonunun bir parçası. Yani sevgili Osman, 40 kat değil, fırsatını bulsa 400 kat, fırsatını bulsa 4000 kat daha fazla bir parayla bunu satmak isteyecektir. Buradaki kritik olan şeylerden birisi, maalesef toplumla bunu buluşturmada çok başarılı değiliz. Bunların üretilme aşamasına gelene kadar ki bütün giderlerinin kamu bütçelerinden karşılanmış olması. İstersen haftaya aşı, COVID-19 aşılarıyla ilgili de bir ekonomik politik değerlendirme yapalım. Dinleyicilerimizle aslında nasıl bunun arka planında kamu bütçesi olduğunu ve maliyetinin ne olduğunu, ne kadar yüksek kar ile satıldığını ve buradan yeni milyarderler yaratıldığını paylaşalım. Gerçekten de artık küresel kapitalizmi çok daha ciddi bir şekilde sorgulama zamanı.
Son cümlemiz de grip aşısına yönelik olsun. Grip mevsimi, influenza mevsimi açılmak üzere. Bu yüzden çok hızla herkesin grip aşısı olmasını tavsiye ediyoruz. Grip ve COVID aşıları arasında herhangi bir zaman farkı koymasına hiç gerek yok. Aynı günde, bir gün sonra, üç gün sonra hangi aşıya ne zaman ulaşılırsa olmak gerekiyor. Değil mi Kayhan? Sen de önerirsin herhalde halk sağlığı uzmanı olarak.
Evet, bu yıl için dünyadaki epidemiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve halk sağlıkçılar grip görülme sıklığının geçen yıllara oranla daha yüksek olacağı öngörüsüne sahipler. Bu nedenle grip aşısını olmamızda büyük yarar var. Dün itibariyle Türkiye'deki grip aşılarından bir tanesinin aile hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde ödendiği bilgisini de aile hekimleri arkadaşlarımızdan aldım. Dolayısıyla ben herkese yapılmasını öneririm. Ben de ilk fırsatta kendime aşıyı yaptıracağım.
Evet, biz de takip edelim bunu tabii.
Bugünü kapatabiliriz herhalde artık.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Bu hafta bir şarkı yetiştirebildik mi bilmiyorum. Ben bir şarkı önermiştim ama hata bizi de biraz geç bildirmiş olduk.
Galiba süreyi aşmamız.
Tamam, gelecek hafta o zaman aynı şarkıyla devam ederiz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İyi haftalar.
Görüşmek üzere.
Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Açık Gazete.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bu dün de birazcık konuşma fırsatı bulduğumuz gibi dünyanın gidişatı konusunda iki ilginç yazı birer hafta arayla yayınladı. Guardian gazetesinde George Monbiot, uzun yılların hem çevre aktivisti hem araştırmacı gazeteci ve pek çok önemli kitabın da yazarı kendisi. Özellikle bu büyüme konusuyla ilgili olarak geçen hafta yazdığı yazıda herkesin böyle yeşil büyümeden bahsettiğini, başta Boris Johnson olmak üzere bahsettiğini siyasi liderlerin falan söylüyordu. Fakat yani gördüğümüz şekilde diyor, her yerde hükümetler işte ekonomik yükü arttırmak, kalkınmaya gitmek, gelişmeyi, potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak, süper şarje etmek ekonomimizi diyor. Yani küresel bir pandemiden küresel bir geri dönüşü ancak yeşil büyüme şeklinde, onun temellerinde olabileceğini söylüyorlar. Ama yeşil büyüme diye bir şey yoktur ve büyüme bizzat yeşili yeryüzünden silip atmaktadır diyor. Ve servetin dağılması eşit bir şekilde aynı zamanda da dağılması gerekiyor diyor. Ne diyorsun?
Valla şimdi tabii büyük bir dilemayla açmaz da karşı karşıya insanlık. Çünkü bu yeşil büyüme artık bir kere sanıyorum hani bundan 15-20 yıl öncesine kıyasla siz daha iyi bilirsiniz ama önemli bir fark var. Artık yöneticiler de toplumların en azından gelişmiş ülkelerde işte olayları takip eden, okuma yazması olan diyelim kısaca halklar büyük ölçüde bu şey tehdidinin, iklim değişikliği tehdidinin aslında insanın varlığını ve de en azından bugünkü şeyin, medeniyetin ulaştığı düzeyi büyük tehdit yönelttiğini, bu şeye, yaşam biçimine büyük bir tehdit yönelttiğini kabul ettiler. Yani bir farkındalık var. Şimdi oradan itibaren de tabii açmaz şu, dilema şu, peki büyüme ne olacak? Yani ekonomik fark, büyüme dediğimiz son tahlilde daha fazla mal ve hizmet üretmek. Neden bu gerekiyor? Tabii bir kere hala birçok ülke oldukça düşük gelir seviyelerine sahip, yoksul ülkeler. Bunlar da tabii halklarına bir asgari refah sağlamak için daha fazla mal ve hizmet üretmek durumundalar. Yani sonuçta ekonomik pastayı büyütmek durumundalar. Ama gelişmiş ülkelerde, yani çok yüksek gelirlere sahip, birkaç istisna hariç, öyle 70-80 bin dolarlardan bahsetmiyorum, 40-50 bin dolar kişi başına ortalama gelir olan ülkelerde de sorun şu, işsizliğin belli bir asgari düzeyde kabul edilebilir, tolere edilebilir bir düzeyde tutulması için istihdam yaratmak lazım. İstihdam yaratmak için de ekonomik faaliyet lazım. Onlar da tabii büyüme çok odaklıydılar. Tabii artık öyle %3-4-5-6 büyüme başarmaları mümkün değil ama o kadar devasa zaten ekonomiler ki %1-2 büyüdükleri zaman bile hani mutlak olarak ekonomik faaliyetler artıyor. Yani faaliyet artması demek bu, enerji kullanıyorsun. Artı bunu tabii çok iyi göstermiş Monbiot da dolaylı olarak, zincirleme olarak da kaynakları, doğal kaynakları yavaş yavaş yok ediyorsun. Şimdi büyümeden vazgeçemeyeceklerini düşündükleri için de sadede geliyorum, ortaya şey kavramı atıldı. Tamam büyüyelim ama yeşil büyüyelim. Yeşil büyüme gerçekleştirelim. Yeşil büyümeden kasıt ne? Mümkün olduğu kadar malları, hizmetleri tabii ki arttırmaya çalışalım ama bu artışları ve mevcut aslında mal ve hizmet üretimini de olabildiğince buradaki gereken enerji, ham madde vesaire kaynaklarını doğaya zarar vermeden, özellikle de tabii en önemli şey, sorun bu karbondioksit sera gazı salımını önce yavaşlatalım, hatta ondan sonra bir noktada durduralım, mümkünse azaltalım, öyle yeni teknolojiler geliştirelim, öyle sağlayalım bundan sonra büyümeyi. Yani özetle yeşil büyümenin şeyi bu, anlamı bu, kapsamı da bu. İşte Monbiot'un tabii ortaya attığı, yani suya attığı büyük bir taş var. Yani diyor ki bu yeşil büyüme isimden ibaret. Sonuçta bu büyümede, onu işte çeşitli örneklerle gösteriyor. Yani son tahlilde evet bunu belki başarabilirsiniz. Yani sera gazı salımını eskisi kadar büyütmeyerek, çoğaltmayarak, bir yerde belki de çok ileride tabii o durdurarak belki yapabilirsiniz ama ya zaten çok geç olacak ya da bunu azaltmayı başarsanız bile, artışı azaltmayı başarsanız bile gene doğaya aslında zarar veriyorsunuz. Ve orada tabii birkaç örnek vermiş, o benim için hakikaten çarpıcıydı. Bu örnekleri çok ayrıntısına girmeyeyim ama bu right whale dediği hangi cins balina bilmiyorum ama Kuzey Atlantik'in ister meçet balinaları, neyse bir tür balina. Evet, şey 95 tane işte doğurganlık şeyi olan bir dişi balina kalmış. Neden öyle? Aslında avlandıkları için değil, çünkü avlanma yasağı var. Çünkü beslenme şeylerini bozuyor giderek ısınan okyanus. Ayrıntılara girmeyeyim. Şeyleri takip etmek zorunda, esas şeyleri olan, yedikleri, beslendikleri, beslenme ürünü olan bir küçük işte karides tipi bir şey ısındıkça şeye doğru kayıyor. Atlantik'te daha gemilerin geçtiği yollara doğru vesaire. Ve onlar onları takip ediyor. Bu sefer gemiler çarptığı için ölüyorlar. Şimdi bu başka örnekler de var da bu tabii bana şeyi hatırlattı. Şimdi bu doğa aslında muazzam bir senfoni orkestrası gibi çalışıyor. Yani çok sayıda enstrüman var ve bu enstrümanlar gelişi güzel notalar şey etmiyorlar, çalmıyorlar. Bunların için muazzam bir ahenkli bir işleyiş var ve bir yerde yani bir enstrüman şey ettiği zaman, falso erdiği zaman aslında giderek o başka enstrümanları da etkiliyor, bir zincirleme, arızalar, sorunlar şey çıkıyor, süreci ortaya çıkıyor ve ahenk tümüyle bozuluyor. Onun için diyor ki yani böyle tek tek yok, işte ormanlar yok oluyor, işte çevre kirliliği, İşte sera gazı salınımı falan, bunlar aslında tek tek problemler değil, çok büyük bir problemin parçası. Doğa da yani insanın en geniş anlamında doğa herhalde şöyle tarif edilebilir: insanın yaratmadığı her şey. İnsanın yaratmadığı her şeyden de onu dikkatimi çekti bir şeye refere ediyor. Bilimsel bir makale yayınlandı diyor. Dünyada diyor, yeryüzünde ekolojik bu söylediğim ahengin bozulmadan kaldığı %3'lük bir şey kalmış, alan kalmış.
Evet, yani şeyi de söyleyeyim ve orada izninle, yani araştırma da çok kapsamlı bir araştırma bu. Frontiers in Forests and Global Change diye bir dergide çıkmış. Onun üzerinde araştırmacının imzasını taşıyan çok büyük bir araştırma, kapsamlı ve ekolojik bakımdan hiç el değmemiş toplulukları, popülasyonları nerede bulabiliriz diye başlıklı çok yankı yaratmış bir şey, ormanlar evet, başta olmak üzere. Yani dünyada el değmemiş sadece %3 olması akıl durdurucu küçüklükte.
Evet, evet, bu çok bana da çok çarpıcı geldiği için bu vesileyle bu programda bunu özellikle aktarmak, paylaşmak istedim. Şimdi devam edelim. O zaman Monbiot diyor ki bu yeşil büyüme sadece bir aldatmaca. Sonuçta esas soruna çare olmayacak. Öyleyse ne yapmak lazım? Vallahi büyümeden vazgeçmek. Bırak büyümeden vazgeçmeyi, sen de hatırlattın. Ekonomik faaliyetleri düşürmemiz lazım diyor. Yani ekonomik faaliyetleri düşürmek demek yani daha az mal ve hizmet üretilecek. İşte ne kadar tabii onun hesaplarına daha kimse girmeye cesaret etmedi. Ama bu yeni bir iddia, yeni bir daha doğrusu meydan okuma bu insanlığın geleceği meselesinde. Bu ne demek? Yani çok basitçe tabii gelirlerin de düşmesi lazım. Üretirirken bu mal ve hizmetler gelir tabii generate ediliyor. İşte o gelir de dağıtılıyor. Şimdi öbür taraftan biliyoruz ki bu gelir ve servet, bu gelirden işte bir kısmını biriktirerek elde edilmiş servetler son derece eşitsiz. Hele servetler korkunç eşitsiz dağılmış vaziyette, giderek de eşitsizlik artıyor ama gelirler de çok eşitsiz dağılıyor. O zaman yani zaten düşük gelir olan, yoksul olan, geçinme zorlukları çeken, bu tabii her ülkede bu gelir seviyesi farklı. Gelişmiş bir ülkede ki bir geliri götür yoksul bir ülkeye, o ihya olur oradaki. Yani şeyin, yoksulun bile, gelişmiş bir ülkedeki yoksulun gelirini yoksul, gelişememiş bir ülkedeki yoksula ver, birden kendini müthiş zengin hisseder. Bu ayrı bir konu ama hem dünya çapında hem her ülke içinde muazzam bir gelir adaleti eşitsizliği var, adaletsizliği de var. Öyleyse diyor ki servetleri, eğer bunu başka çare yok, bu yola girdiğimiz zaman da bunu sosyal olarak kabul edilebilir kılmak için servetleri yeniden dağıtmak lazım diyor gelir. Şimdi orada işte bence bir iktisatçı olarak tabii benim de tepkim vallahi galiba iş işten geçmiş değil, bu imkansız geliyor bana. Yani bunu nasıl bir kere demokrasi içinde, hani diyelim ki şimdi biraz hayal kuralım, iş iyice ciddileşti bundan 5-10 yıl sonra, şeyi beceremedi ya kimi ülkeler zaten verdikleri hedeflere, bu sera gazı salımı, iklim değişikliğiyle ilgili, ısınma, küresel ısınmayla ilgili söylüyorum, hedeflere ulaşamadılar. Şimdi değil mi, Glasgow'da mı bir yeniden toplanılıyor ve hedefler belli ki daha sert, daha zor hedefler konacak. Çünkü Paris'teki şeyler hem yeterince takip edilmedi, kimi ülke, hiç bizim Türkiye mesela hiç rol olmadı. Zaten kaldı ki Türkiye şimdi imzalamış galiba, bu sabah gördüm.
Onayladı, evet, ilk defa onayladı ama aynı zamanda da mesela bunun en tersine diye, yani nasıl karşılanacağını bizim Özdeş'le de benim de bilemediğimiz, aynı zamanda da yeni doğalgaz ve petrol arama için, evet, gemi gönderdiği haberi var.
Türkiye'nin yani hedefi mesela bir örnek olur. Hiçbir şey yapmasa işte 3 katına çıkacaktı 2015'teki sera gazı salınımı miktarı. Şimdi de verdiği sözde bunu 2,5 kata çıkartmakla sınırlayacağım. Yani gene bu muazzam bir artış söz konusu. Bu tabii bütün gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Ama bu hedefler yerine getirilse bile, Glasgow'da bilmiyorum yeni hedefler ne olacak. Büyük bir ihtimalle daha
aslında açıklanamayacağını yetkililer söylüyorlar. Aslında Guardian'da Glasgow'daki bu etkinlikten sorumlu olan yetkililerle isim vermeden bir görüşme, röportajlar yapmışlar. Yetkililer diyor ki aslında çok fazla şey beklemeyin. Özellikle karbon emisyonlarının azaltılması konusunda, evet, Glasgow'da. Bu konuda sanırım büyük bir hedefe varamayacağız, anlaşamayacağız. Ama işte yoksul ülkelere iklim fonu yardımı, kömürden, evet, çıkış gibi idare edici şeyler de bulunacaklarmış.
Ama bu tabii şeyin çerçevesinde, bu hep işte yeşil büyümenin, yani o yardım
tabii, evet,
Tabii ki yapılsın. Yoksul ülkeler çok fazla çevreyi kirletici, küresel ısınmaya katkı yapıcı büyüme şeyleri, üretim teknolojileri, işte kirletici enerjiler kullanmak yerine daha temiz enerji kullansınlar, ama bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti de karşılayamıyorlar. Biz bunlara hiç olmazsa bu maliyeti karşılamaları için yardımda bulunalım. Tamam, bunun bir mantığı var ama sonuçta hala yeşil büyüme tabii şey içindeyiz, alanı içindeyiz. Şimdi böyle giderse ben hayal kuralım demiştim. 5-10 yıl sonra gördük ki aslında şimdi 1.2 derece değil mi artış kesin cepte. 2 evet. dereceyle sınırlanacaktı ve görüldü ki bu 2 dereceyi, hatta 2 derece bile tehlikeli bulunuyor da neyse o da ayrı.
1.5 deniyordu, evet, yani ideali 1.5'ün altında tutabilmek de artışı, ama şimdi 2 yani dereceydi.
Bir şey kalmadı, hatta görüldü ki 2 dereceyi de geçecek çünkü
evet.
3-4 dereceye çıkabileceğine dair de değil mi bir şeyler var?
Evet. Tahminler ve hesaplar 3.5'da. Son hesap 3.5'tu IPCC'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin sızan raporundan 3 dereceye kadar çıkabileceği söyleniyordu ki bu yıkım, yani tarihi evet, bir yıkım, yok oluş demektir.
Bunun olduğunu biliyoruz. Diyelim 10 yıl sonra bunun buralara geleceği görüldü. Ve yeşil büyümeden de artık vazgeçmenin şart olduğu ve işte Monbiot'un söylediği gibi ekonomik faaliyetleri ciddi bir şey yapmamız lazım. Ekonomik faaliyetlerde bir budana yapmamız lazım. Başka çare kalmadı. Yoksa dünya alt üst olacak. İnsan oğlu var olmaya devam etse bile bugünkü gibi bir şey, düzen, toplum. Ya bugünkü düzen de çok ahım ve adaletli değil ama daha beteri olabilir değil mi? Yani bir sürü filmlerde evet, şüphesiz, değil mi? Böyle
yani,
kurgular hep şey yapıldı.
Şey diye bitiriyor zaten, yani ilk yazısını, geçen haftaki yazısını. Yani yaşam destek sistemlerimiz, ünitelerimiz ayakta tutabilmek için her şeyi biraz daha az yapmak zorundayız. Ha. Ama bu kavram, yani yeni çevre etiği, ahlakı üzerine kurulacak bu merkezi kavram seküler olarak dine küfretmekten, kafir olmaktan
evet, toplam bir evet. şeydir. Evet.
Zındıklıktır.
Kabul ediyor. Ama diyelim ki yani hayal kuruyoruz ya, bunu da kabullendi insan, toplumlar ya da işte dünyayı yöneten şeyler, hükümetler, büyük güçlü ülkelerin şeyleri, yöneticileri, toplumları önce sonra yöneticileri de tamam başka çare kalmadı bunu yapalım diyecek. Bunun demokrasi içinde, yani düşünüyorum bunu demokrasi içinde de yapmak çok zor. Bir çok ciddi bir aslında tepede bir diktatöryel otorite ancak buna empoze edebilir toplumları.
Ki yani tam tersine empoze ediyorlar.
Çok radikal bir biçimde, daha doğrusu önce üretimi kısacaksın. Onlar nasıl olacak ayrı bir konu ama neyse düşünebilir sonuçta. İktisatçılar belki bir yolunu bulur. Sosyologlar, psikologlar, işte antropologlar da bir araya gelir, nasıl ikna ederiz diye düşünürler falan ama sonunda insanoğlu hele milyarlarca şey bir avuç bilinçli farkında olan durumun şeyin dışında, dünya vatandaşının dışında pek çok insan bunu belli ki kabul etmeyecek, inanmayacak. Ya bırak şeyi, Trump bile biliyorsun yani Amerika'da Trump taraftarlarının Allah aşkına hepsi zaten bırakın bu şeyleri, hikayeleri, böyle bir şey o yok, uyduruyorlar falan demiyor muydu? Neyse bunlar geçildi. Ama nasıl bu yeni düzeneyi, bu yeni aslında acı verecek paylaşımı, çünkü insanların alışkanlıklarından çok ciddi ölçüde vazgeçecekler. Bir kısmının servetlerini yeniden paylaşım, zenginlerin hem ülke, zengin ülkeler yoksullara yardım etmek durumunda, hem ülke içinde bu tip transferler yapılmak zorunda. Yani bunu ben demokratik koşullar içinde yapılabileceğini de sanmıyorum. Bu ancak çok ciddi bir totaliter rejim, adeta bir büyük birader bunu yapabilir.
Yani aslında buna
da kötümser bir bakış, ama hakikaten bunun başka yolunu göremiyorum. Zaten şu anda bile aslında yeterince farkındalık oluştu. En azından siyasi partiler, yani yeşil partiler değil, diğerleri de durumun vehametinin farkındalar. Bir şeyler yapılması, işte tek buldukları çare yeşil büyüme. Bu da yetersiz kaldığı gün neyi savunacaklar? Hadi diyelim bir plan da yapıldı, bir çıkış yolu. Yani Van Gogh'un önerdiği çıkış yolu üstünde de bir aşağı yukarı bir konsansüs asgari sağlandı. İşte bunu nasıl toplumlara, insanlara kabul ettirilecek? Hangi rejimde, hangi araçlarla, iktidayla mı, sopayla mı?
Yani bir de şu var tabii, yani Lale Halili'nin bir makalesinden, London Review of Books'ta çıkmış bir kapsamlı makalesinden bahsediyor. Ona da baktım ben. Monbiot, yani bu istihraç dediğimiz ya da hafriyat, sömürge ekonomisi aslında 300 yıl, 333 küsur yıl, hatta 500 yıl önce başlayan, Madeira'da başlayan kapitalizmin hiçbir zaman sona ermediğini ve işte kleptokrat, hırsız yöneticiler, oligarklar, zenginler yoksul ülkelerin kaynaklarını hiçbir şekilde ödemeden kaydırma, uydurma kaydırma, yani transfer pricing dedikleri fiyatlandırmada ayın oyunlar yaparak ve vergi cennetlerine paralarını ve gizli rejimlerle çürümüş elitlerin, soyguncu elitlerin yönetiminde, mesela English funds denen, işte İngiliz fonları gibi gerçek sahiplerinin de paravan şirketlerin ardında gizlendiği bir sistem. Bu artık yıllar önce başlamış ekolojik felaketler şimdi tek birine dönüştü diyor. Dünya çapında bir felakete ve hem tüketici olarak hem de tüketilen olarak hayat destek sistemlerimizi yok ediyoruz diye oligarklar adına paralarını
tabii
ve ahlaklarını
oligarklar biraz tabii farklı bir konu. Yani şimdi o kadar devasa bir şey, tehditle karşı karşıya ki insanlık, vallahi o benim söylediğim rejim, bu tabii onun hakları da tepeleyebilir eğer başka çare yoksa, ama tercih de olabilir. Belki de bu oligarklar yapar. Yani şaka yapıyorum tabii. Ama sonuçta hakikaten büyük bir soru işareti var. Yani ben tabii biraz bencilce, Ömer, bizim kuşak yavaş yavaş terk ediyor bu yaşamı. Ama gelecek kuşakları sonuçta, çocuklarımız var. O çocuklarımızın da çocukları olmaya başladı. Yani bizim çocukların kuşağı bile sonuçta önlerinde herhalde bir 30-40 yıl en az var. 30-40 yıllık bir dünyayı, değil mi, bu şey demiyoruz ki, tahayyül bile edemiyoruz.
Evet.
30-40 yıl sonrasını.
Ama benim böyle, bizim kuşağın bir sloganı olarak uydurduğum bir slogan var. Büyüme ve kalkınma yerine büyük kalkışma tabii öneriyorum.
Evet. Ama işte bu kalkışmadan da ne çıkacak? Yani insanlık belki kendine bir şekilde kurtarmanın, yani varlığını devam ettirmenin yolunu bulur da bu varlığın devamı hangi sosyal, siyasi, değil mi, şeyde, iklimde devam edecek? Nasıl bir düzen içinde devam edecek? Vallahi onu da tabii şimdi bugünün konusu değil. Önce bir kere bu şeyi, varlığı nasıl garanti altına alacağız, onu tabii öncelikle konuşmak lazım.
Evet. Ama bunu haftaya ve diğer programlarda konuşmaya devam etmeliyiz. Zaten şimdi COP26 da başlıyor Glasgow'da ve Kunming'de de bir önemli toplantı olacak Güney Kore'de, büyümeyle vesaireyle ilgili. Yani elimizde önemli bir tartışma, çok önemli. Dünyanın belki de gezegenin en önemli meselelerinden birini konuşuyor olacağız herhalde diye. Tabii. Bitirelim istersen. Peki.
İyi yayınlar çok diliyorum.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete.
Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, neler olup bitiyor Avrupa? Neyi konuşuyor, neler konuşuyor?
Eurotopics bültenlerinden bu haftada 3 konuya odaklanacağım bugün. Birincisi Fransa'da Katolik Kilisesi'nin son 70 yılda cinsel istismar vakalarına ilişkin, kilisede yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin olarak bir rapor hazırlandı. Onunla başlayalım. Bu Katolik Kilisesi'nin kendisinin görevlendirdiği bağımsız bir araştırma komisyonu. Bu araştırma komisyonu 2,5 yıl çalışıyor. 6 bin ifadeye dayanan bir rapor hazırlanıyor. 2500 sayfalık bu rapor ve bu raporun sonuçları son derece çarpıcı, beklenenden de vurucu. Hani öngörüleri de çok büyük ölçüde aşan bir rapor. Şöyle ki rapora göre son 70 yılda Fransa Katolik Kilisesi'nde 216 bin kişi cinsel istismara uğramış. Katolik Kilisesi'ne bağlı işte okullar gibi çeşitli yan kurumlar da dahil edildiğinde bu sayının 330 bine çıkmış olabileceği belirtiliyor.
Ne kadar yani, süre içinde dedin?
Son 70 yılda ve olayların aslında büyük bir kısmı da yarıdan fazlası da 1970'ten önce gerçekleşiyor. Ama rapora göre 2000'li yıllara kadar kilise tüm bu olanlara ilişkin derin, toptan ve zalimce bir kayıtsızlık içinde. Yani tüm bunların olduğunu biliyor ve bile bile bu faillerle mağdurları, istismara uğrayanları yan yana koymaya, yan yana getirmeye devam ediyor rapora göre. Yani bunun kınanması gerektiği, çok ciddi bir şey olduğu belirtiliyor raporda. Tespit edilen istismarcı sayısı 3000. İşte dediğimiz gibi bunların büyük kısmı önceki yıllarda olmuş olduğu için bu istismarcıların bir kısmı hayatını kaybetmiş, ölmüş durumda ya da bir kısmı yargılanması mümkün olmayan kişiler şu anda. Ancak yine de işte tüm bu şeylerin ortaya çıkartılması gerektiği ve zaman aşımına uğramış olsa da işte tazminat ödenmesi gerektiği söyleniyor. İstismar edilenlerin çok büyük bir kısmı erkek ve 10-13 yaş arasındaki çocuklar. Yani böyle çok dinlemesi, okuması da dehşet veren bir takım tanıklıklar ya da deneyim aktarımları var. Örneğin bir kadının kendisi kız çocuğuyken işte 3 rahip tarafından dönüşümlü olarak tecavüze uğradığını, işte büyük annesinin alkolik olduğunu, o nedenle kiliseye gitmek zorunda olduğunu anlatıyor örneğin. bu tip son derece çarpıcı deneyim aktarımları var. Kilise bununla ilgili olarak bunun utanç verici olduğunu söylüyor ve af diliyor. Papa Francisco ise raporun açıklanması sonrası yaptığı açıklamada cinsel istismar vakaları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Fransa Katolik Kilisesi'nin günahlardan arınma yoluna girmesi için öncelikle bu dehşet verici gerçekliğin farkına varması gerektiğini söyledi. Dediğim gibi işte bu ciddi bir tepki ve sarsıntı yarattı. İtalya'dan Avvenire diye Katolik Kilisesi'ne yakın bir gazete var. Bu gazetedeki yorumcu şöyle söylüyor. Katolik Kilisesi yolunu kaybetmiş gibi değil de toptan yanlış bir yola girmiş gibi görünüyor diyor. Ayrıca Irish Times'tan bir yorum aktarayım. Bundan sonra ne yapılması gerektiği konuşuluyor. İşte Fransız Kilisesi'nin son iki gündür utanı sıkıldığı tekrarladığı mea culpa, işte hata yaptık, günah işledik cümlesinin ötesine geçilmeli. Komisyonun önerdiği tazminat, zaman aşımına uğramış suçlar da dahil kimlikleri tespit edilen mağdurların tamamını ödenmeli. Kilise içeride çocuklarla çalışan, onlarla irtibatı olan personelin alımında çok ciddi denetim sağlamalı. İşte papazlar çocukları koruma eğitiminden geçirilmeli. Ayrıca kilisenin hukukuna uygun olsun ya da olmasın, tüm istismar vakalarına dair iddialar kamu otoritelerine mecburi olarak bildirilmeli. Böyle Fransa'dan.
Son derece çarpıcı, ben de görmüştüm ama bu kadar detaylarına bakamamıştım, sayende öğrendik. Hani küçük bir hesap yapıldı. İki şey söylemek istiyorum bu konuda izninle. Bir tanesi Papa Francesco'nun varlığı sayesinde bunlar, bu korkunç gerçekler açığa çıkabiliyor. Yani ilk defa tarihte böylesine dönüşümcü bir papaya, kilise liderine sahip olmamız değişik bir durum, yani iyi bir şey. İkincisi de 70 yılda 330 bin kişi yılda 4.714 kişi diyor aşağı yukarı. Yani her gün 13 kişi tecavüze uğruyor demektir bu. Ama 70 yıl boyunca her Allah'ın günü. İnanılır gibi değil yani.
Evet. Şöyle bir gerçek de ortaya çıkıyor. Hani toplumsal yapılar açısından. Cinsel istismar vakaları, hani biz Türkiye'de de bildiğimiz bir şey, dünya genelinde. En çok aile çevresinde yaşanıyor. Yakın aile üyelerinden, yakın ya da işte akrabalardan oluyor. Burada mesela Fransa'da bu olayın ortaya koyduğu, sizin işte hemen çok güzel bir şekilde somutlaştırdığınız rakamlar şeyde gösteriyor. Aileden sonra istismar vakasının en çok yaşandığı yer kilise. Yani okul değil ya da spor tesisleri değil. Hani bir dini kurumun istismarın bu kadar yani hani karakterini belirleyen şeylerden bir tanesi, temel özelliklerinden birisi olması gerçekten hani çok üzerine düşünülmesi gereken bir şey.
Evet. Ve bu sadece Katolik Kilisesi'yle, Hristiyanlık alemiyle bağlı bir şey değil herhalde. Bunun başka semavi dinlerin egemen olduğu, ağırlıkla olduğu ülkelerde de ayrıca hesabının, kitabının yapılması gerekiyor herhalde din kurumlarının.
Kesinlikle. Hatta sadece muhtemelen din kurumları değil, cinselliği baskı altına alan hemen hemen her işte yönetim biçimi, yani evet, evet, kurum hepsinde muhakkak vardır.
Evet, buradan başka bir yakıcı olaya geçelim. Bu kez bir vakadan bahsedeceğim. Bu 2021 yılının Mart ayında yaşanan bir vaka. Londra'da sokakta bir kadın yürürken bir polis tarafından durduruluyor. Muhtemelen polis ona önce işte yok maske takmıyorsun falan filan bu tip bir şeyler söylüyor. Aslında bu polisin niyeti farklı. Polis bu 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırıyor. Ormanlık bir alana götürüyor sanıyorum. Tecavüz ediyor, öldürüyor ve sonra da bedenini yakıyor. 48 yaşındaki faal olarak görevinde olan bir polis memuru bunu yapan kişi Wayne Cousins. Bu polis memurunun yargılanması tamamlandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı geçen hafta. Ve ayrıca Londra Polis Teşkilatı da işte bu olayla ilgili bu olayın mide bulandırıcı olduğunu, öfkelendiklerini ve polis teşkilatı için çok yıkıcı bir şey olduğu konusunda açıklamalar yaptı. Ama yani çok çarpıcı, tüyleri diken diken eden, dehşet veren bir vaka. Bu açıklamalar ve bu müebbet hapis cezası da ne kamuoyunu tatmin etti ne de yorumcuları. Yorumcular ve kamuoyu şey söylüyor, yani bunu tek bir vaka olarak ele almak çok yanlış bir şey. Burada kurumsal bir mesele var, buna bakılması gerek diyor. Örneğin Wayne Cousins yani öylesine bir polis memuru değil. Öncesinde hakkında çeşircilik iddiaları olan ya da memur arkadaşlarının kendisinin bu tip eğilimlerini bildiği bir kişi aslında. Ama buna rağmen görevde kalmaya devam etmiş. Örneğin The Times gazetesindeki yorumcu durumu şöyle aktarıyor. Bu vakanın gündeme getirdiği çok sayıda rahatsız edici sorunun özenle incelenmesi gerek. Wayne Cousins kendisine yönelik teşhircilik iddiasından 3 yıl sonra Londra Polis Teşkilatı'na nasıl kabul edildi? Bundan sonra iki ayrı teşhircilik vakası varken nasıl olup da hala elinde kelepçeleri ve Everard'ı kandırmasına yol açan, işte gözaltına almasını sağlayan o kimlik kartı nasıl olup da hala ondaydı? Şiddet içerikli porno merakı yüzünden iş arkadaşlarının tecavüzcü adını yakıştırdığı bir adam nasıl oldu da polis memuru olarak çalışmayı sürdürebildi? Son 12 yıl içinde en az 15 kadın Britanya polisi tarafından öldürüldü. Bunların çoğu ev içi şiddet vakasıydı diyor. Benzer bir yorum The Guardian'dan, onu da aktarayım hemen. Metropolitan Polis Teşkilatı'nın kendilerine duyulan güvenin azalmasına yol açan krizin ne kadar derin olduğunu kavradığına dair en ufak bir emare yok. Genel olarak cinsel şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konusunda tartışmasız bir ilerleme var. Ama kurumsal kadın düşmanlığıyla yüzleşmenin de zamanı geldi artık. Yani burada demin kiliseden bahsettiğimiz gibi burada da polis teşkilatının da kurumsal olarak bu meseleyle yüzleşmesi için bu vaka bir basınç oluşturuyor gibi görünüyor Britanya kamuoyunda.
Evet, bu da dehşet verici bir haber. Ben de takip etmiştim bunu da, açık gazetede konuşma fırsatımız olamadı zaman darlığından filan. Fakat çok, yani şimdi sen söyleyince dikkat ettim ki bir de Guardian'da yeni bir haber var. Daha da meselenin ürkütücü boyutlar almasına yol açıyor. Çünkü bir kampanyacı, aktivist, bu Sarah öldürülen, hırzına geçilen, öldürülen ve yakılan Sarah Everard için mum dikiyor, yani bir ayinde bulunuyor orada. O sırada polis onu da tutukluyor, bir yere yatırıyor ve şimdi söylüyor, 28 yaşında genç bir kadın Patsy Stevenson, polisler, Metropolitan Polis deniyor ona, bayağı bir şey yapmış onu. Tehdit etmişler ve hatta bir sitede, bu gibi işlerde kullanılan bir internet sitesinde 50 polis yetkilisi ve güvenlik görevlisi Tinder denilen bu işte buluşma sitelerinden birinde like vermiş onun profili için. Yani polis aslında bizatihi tacizci, tecavüzcü bir şekilde çalışıyor diye yepyeni bir haber var. Yani William Dodd'un haberi de, bunu da ekleyelim. İnanılmaz sorunlar yaşanıyor aslında.
Evet evet evet ben de bu haberi gördüm. Yani hani bir hafta önce müebbet hapis cezasına çarptırılıyor ve işte burada müebbet hapiste herhangi bir genel af olması durumunda da işte bu polis serbest kalamayacak, işte tahliye edilemeyecek falan filan gibi. Hani bu acaba hani işte gerçek bir cezalandırma mı, gerçek bir değişim mi falan filan diye düşünüyorsunuz ama yani şeyleri, ışıkları o tarafa yönelttiğinizde, polis teşkilatına yönelttiğinizde hemen karşınıza bambaşka dehşet verici başka bir olay çıkıyor kesinlikle. Evet.
Evet, gizleniyor ve üstelik de polis tarafından yapılan soruşturmada da Wayne Cousins denen katil ve hız düşmanı, polis tamamen ilgisiz başka şeyler vermiş polise. Yanıltıcı bilgiler vermiş bunu soruşturanlara. Sonradan açığa çıkıyor yani.
Evet. Buradan da şeye geçeyim. Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına geçeyim. Biraz farklı bir konu. Yani Türkiye'de de doğalgaz fiyatlarını tartışıyoruz. Ama dünya çapında yükseliyor doğalgaz fiyatları. Ve nasıl tartışıldığı da önemli. Avrupa'daki yorumlara baktığınız zaman işte sadece fiyatlardan bahsedilmiyor ve tüketici üzerindeki baskısından bahsedilmiyor. Tüketici üzerindeki yarattığı etki de çok önemli. Onunla ilgili bir takım tedbirler de alınıyor. Onu da en sonunda aktaracağım. Ama bu daha çok enerji tüketimi, dünyanın kaynaklarının, kıt kaynaklarının nasıl tüketildiği meselesi ve bu fiyatlar aslında bir sonuç ve yeni politikaların belirlenmesi açısından gelinen bir aşamayı gösteriyor. Avrupa'da şunu söyleyerek başlayayım, hani somut bir veri. Toptan doğalgaz fiyatları yılbaşından bu yana %250 arttı. Yani farklı endeksler de var. İşte son 3 ayda 2 katına çıktı falan gibi şeyler de var. Çok ciddi bir tırmanış var doğalgaz fiyatlarında. Sadece doğalgaz fiyatlarında değil, buna bağlı olarak, bununla ilişkili olarak petrol ve kömürün fiyatı da artıyor. Bunun nedeni temel olarak pandemi sonrasında, pandemi sırasında yavaşlayan üretim faaliyetlerinin, ekonomi faaliyetlerinin pandemi sonrasında tam gaz yeniden başlamış olması. Hırvatistan'dan Novelist bu tabloyu şöyle ortaya koyuyor. Diyor ki Çin'de enerji tüketiminin üretimi belirgin bir şekilde aşmasıyla hükümet hem endüstri sektörünün hem de meskenlerin bir kısmının elektriğini kesmeye başladı. Yani üretim öylesine arttı. Çin dünyanın en büyük enerji tüketicisi olduğu için doğal gaz, kömür ve petrol fiyatları dünya çapında önümüzdeki haftalarda da artmaya devam edecek. Bununla ilişkili olarak Asya ve Avrupa'daki büyük tüketiciler yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle petrole geçiyor ve kömürle çalışan termik santraller devreye sokuluyor. Bu durum kısa vadede temiz enerjiye geçme planlarını bozduğu gibi Glasgow'da yapılacak iklim konferansının başarısını da engelleyebilir. Yani bu pandemi sırasında yeni normale geçeceğiz, ekonomik faaliyetler şöyle değişecek falan gibi konuşuluyordu. Ama pandemi sonrasında bu ekonomik faaliyetler aynı şekilde ve tam gaz gitmeye devam ediyor. Ve bu dünyayı bir enerji darboğazına sokuyor. Ve bu enerji darboğazında işte kömür mesela tekrar devreye sokuluyor diye söyleniyor. Ve hatta Hollanda gazetesinden bir yorum, De Volkskrant'tan bir yorum. Nükleeri tekrar düşünmek gerekir mi bu geçiş sürecinde diye bir soru ortaya atıyor. Diyor ki işte batılı devletler en istikrarlı enerji kaynağı olan nükleer santralleri ya kapattı ya da yenilerinin inşasına karşı çıkıyor. Fosil kaynak yakıtların yarattığı somut hasar bununla kıyasla ehvenişer olarak değerlendiriliyor. Ancak sessiz enerji krizinden bir başkasını yaşıyoruz. Şu günlerde tüm bu riskleri tekrar gözden geçirmek gerekli diyor. Yani Avrupa doğalgaz fiyatlarıyla birlikte bundan sonra nasıl bir enerji politikası izlemek gerektiğini tartışıyor diyebiliriz.
Evet, yani bu korkunç arş-ı alaya varan fiyatlarla bu gaz ve petrol ve kömürden satışından vazgeçeceğini düşünmek sistemin bir hayli zor gibi geliyor insana. Muazzam kârlı çünkü. Onun için de COP26 dahil bütün görüşmelerde, Kunming'deki görüşmelerde Greta Thunberg'in dediği gibi bla bla, yani laga luga yapıp ama devam edeceklerine dair epey işaret de var maalesef. Posiyon.
Evet. Burada hani şeyden bahsedelim, tüketicileri korumak için geçen hafta bahsetmiştim, İspanya enerji şirketlerinin karını sınırlama getirdi ve buradan elde edilecek kaynağın tüketicilere yönlendirileceğini söyledi. Yunan hükümeti tüketicilerin enerji faturalarını düşürmek için 150 milyon euro harcayacağını açıkladı. Fransa'da işte faturaları ödemekte güçlük çeken 5.800.000 haneye bir kereliğine 100 euro verilmesini taahhüt etti hükümet. Bir yandan da tüketicileri korumak için önümüzdeki kış aylarında hükümetler böyle adımlar atıyorlar.
Hayırlısı diyelim.
Evet. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar diyeyim ben de o halde. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Tuğba.
Hoşçakalın.
Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Tuğba Tekerek'in ardından bir araya geçmeden önce size bir parça daha çalalım. Ondan sonra da saat 10'dan 10.30'a kadar olan kısa süreyi de yine değerlendirir ve elimizde kalan bazı haber ve yorumları da sizinle paylaşmaya çalışırız. Şimdi çalacağımız parça Leonard Cohen'ın ölüm yıl dönümünde, 5. ölüm yıl dönümünde bu sefer onun çok tanınmış parçalarından bir diğeri. Democracy. Şimdi onu dinliyoruz. Evet, Democracy, Leonard Cohen'den dinliyorduk. Bir havada bir delikten geliyor. Evet, Tiananmen meydanındaki gecelerden geliyor. Ve ama hissiyat olarak da tam gerçek değilmiş gibi geliyor. Düzensizliğe karşı savaştan geliyor. Bütün siren seslerinden gece gündüz devam eden ve evsizlerin yanan evlerinden ve geylerin şeylerinden, küllerinden geliyor. Ama demokrasi geliyor diye gidiyor, bir duvardaki bir çatlaktan sızıyor. Böyle giden ilginç bir şeyin, güçlü devletin gemisi. Devam et, yelkenlerini aç, ihtiyaçların sahillerine ve aç gözlülüğün kayalıklarına karşı gidelim bakalım diye giden çok hoş şarkılarından birini de dinleyerek saati 10 ettik zaten. Leonard Cohen'e de bir günaydın daha dedik 5. ölüm yıl dönümünde.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat tam 10, onu 2 dakika geçiyor ve biz devam ediyoruz. yayınımıza. Özellikle de tabii bu Pandora Papers'ın Türkiye'yi talan eden Cengiz Vergi Cenneti'nde başlığıyla verdiği Türkiye'de iktidardan aldığı tartışmalı ihaleler ve teşviklerle servetini katlayan Mehmet Cengiz, Pandora Papers'a göre edindiği bu serveti vergiden kaçınmak için Britanya'da Virgin Adaları'na aktarıyor diye bir ayrıntılı haber takibi var. Zaten hem Pelin Ünker ve Serdar Bardar bunu takip ediyorlar. Her gün yeni bilgiler veriyorlar Deutsche Welle Türkçe'den. Türkiye'de 15 yıldır vergi cennetlerinin açıklanmadığı haberi de vardı. Yani Pandora Papers ya da Pandora belgeleri ismiyle sızdırılan belgelerde önce Rönesans Holding'den de bahsedilmişti. Ve başka bağışın kime gittiği filan da bilinemiyor. Erman Ilıcağ'ın annesi mesela, saray müteahhidi olarak tanınan Erman Ilıcağ'ın annesi adına iki offshore şirket kurulduğunu ve bu şirketlere 210 milyon dolar para transfer edildiğini de gösteriyor diye Mehmet Yılmaz da yazmıştı T24'te. Merak ettiğimiz şu diyor, bağış kime gitti diye yazmış. Böyle bir...
Ama kendi açıklamalarında hiçbir yere gitmedi demişlerdi. Evet. Böyle bir offshore hesap olduğunu kabul ettiler. Yasa dışı bir şey yok dediler. Tamamen kanuni dediler ama hiçbir yere gitmedi deniyordu.
Evet, yani
Merkez yasa Bankası'nın dışı... paraları gibi olduğu evet. yerde duruyormuş.
Yasa dışı bir işe bulaşmadı özellikle vurgulamış. Bu konuda fikir ayrılığımız yok zaten diyor Yılmaz. Şirket hakikaten başarıyla büyütülmüş. Uluslararası bir hale gelmiş. Emeği geçenleri kutlarım. Ama
yani
evet, sermayenin birilerine bağışlanmış olması ilginç ama az buz bir para da değil, bizim paramızda 1 milyar liradan söz ediyoruz. Merak
amcacığım kaç yaşındasın?
Soru şu, bu nasıl bir yardım ki memlekette yapılamıyor da offshore şirket eliyle bir vergi cennetinde gerçekleşiyor diye bir soru sormuş. Aynı sorular tabii Cengiz Holding için de kesinlikle geçerli. Yani en son Rize'nin İkizdere köyü yöre halkının direnişine sahne olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen çevre katliamının, yani katliam çoğul aslında, baş oyuncularından, baş aktörlerinden biri diyor haberde. Holding'in hayata geçirdiği inşaat, maden ve enerji projelerine karşı şimdiye kadar çok sayıda eylem yapıldı. En son Rize'nin İkizdere köyü yöre halkının direnişine sahne oldu. İkizdereliler Cengiz İnşaat'ın taş ocağı projesine karşı aylardır ayakta. Bölgede yapılmak istenen komşu Haçapit'teki taş ocağının bir benzeri. Yani Artvin Rize Havalimanı dolgusu için açılan taş ocağı eskiden yemyeşil ormanlar ve nehirlerle dolu olan alanı dev bir çukura dönüştürüyor. Yani tam bir yıkım, cehenneme çeviriyor. Bölgede yeşilden eser kalmadı. Halen çalışmakta olan yüzlerce kamyonun çıkardığı toz bulutu nedeniyle yöre halkı ekonomik mağduriyete de uğruyor. Toz bulutları bölgenin en önemli geçim kaynağı olan çay bahçelerini tozla kaplayıp çay hasadını da düşürüyor diyor. İşte Haçapitli Şemsi Birben de eskiden ailesine ait bahçeden yılda 1,5 ton çay toplarken şimdi 300 kiloya düşmüş. Ve bu Haçapit Taş Ocağı projesi son dönemde kamudan alınan ihalelerden sadece biri. Anahtar teslim ihaleler, silinen vergi borçları ve teşviklerle biliniyor Holding. 17-25 Aralık tapelerinde de vatandaşa ettiği küfürle hatırlanan patron Mehmet Cengiz, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde kamudan aldığı ihalelerle servetini katladı. Forbes dergisinin, Forbes Türkiye'nin 2020 yılında yayınladığı en zenginler listesine göre Cengiz Holding'in hak sahiplerinin toplamda en az 2,2 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Yani Türkiye'de güzel
tabii servetleri. Yine aynı haberde Dünya Bankası raporunun, bizim de daha önce yer verdiğimiz raporunu söylemişler. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan 3 şirketten biri Cengiz Holding. 2002-2000 yılları arasında toplam 42,1 milyar dolarlık ihale almış.
Evet, yani
Ayrıca vergi indirimleri, yani buradan elde ettikleri gelirlerin, şahsi gelirlerin bir kısmını yurt dışına kaçırmışlar. Bununla da yetinilmemiş. Burada bahsediyor, son 30 yıl içerisinde Cengiz İnşaat için 30 defa vergi indirimi yapılmış. Yani
evet, o da son derece çarpıcı.
Pardon, bir... son 10 yılda.
10 yılda, 10 yılda.
Evet. Yılda 3 yani... kez indirime denk geliyor diyorlar. Ve mesela bir tanesini sadece örnek vermişler haberde. Yaklaşık 2010 yılında şirketin 425 milyon liralık vergi borcu tek kalemde silinmiş. Bu 30 taneden bir tanesi vergi indirimi.
Evet, bunların herhalde işte Sabah gazetesi başta olmak üzere hepsinde ayrıntılı olarak görmek mümkündür diye düşünüyorsak
tabii,
da
kesinlikle.
Pek yayınlanmıyor galiba. Neden? Yani Deutsche Welle'nin röportaj talebini reddetmiş Mehmet Cengiz programı yoğun diye, ama soruları yazılı olarak yanıtlamış ve MEFA şirketi, Virgin Adaları merkezli MEFA Cengiz Limited şirketinde sahibi, yani vergiden kaçınmak ve bunu yaparken ismini gizli tutmak için şirketin kuruluşunda vekil hissedar ve direktörler kullanıyormuş. Ve kendisine ait bir şirket olduğunu kabul etmiş yazılı olarak, ancak vergi yükünü azaltmak için hangi yöntemlere başvurduğuna dair bilgi vermemiş. İhalede dünya üçüncüsü. Ha? Evet, havalimanı, İstanbul Havalimanı ihalesini 22 milyar 152 milyon avro bedelle almış. Şirketin ilk kuruluşundaki sermayesi ne kadar biliyor musun? 50 bin dolar. 50 bin dolardan
hızlı bir
gelişme kaydetmiş. İstanbul Havalimanı'nı da 22 milyar 152 milyon avro, hem de dolar değil, bedelli almış. 2043'e kadar da işletme hakkına sahip. Yani işte senin de söylediğin gibi Dünya Bankası raporuna göre toplam bedel, holdingin sadece 18 yılda aldığı bir yerle toplam bedeli 42 milyar dolardan fazla. Evet, bir de ilginç bir şey var. İngiltere'de ev almak için offshore şirketler aracılığıyla oldukça avantajlı işler yapmış deniyor haberde. Pelin Cengiz ile Serdar Vardar'ın ortak yazdığı şey, Pelin Ünker ve Serdar Vardar'ın haberinde. Ve satın alınan evi gerektiği zaman aile üyeleri kullandığını söylemiş. Şirketin halen aktif olduğu, Uğur Cengiz'in de direktörlüğe devam ettiği bilgisini vermiş kardeşinin. Ev almak bayağı avantajlı bir şey. Rakamın içinde vergi de olduğunu söylemiş Mehmet Cengiz, ama yani sadece satış sırasında devir işlemlerini kolaylaştırdığı için bu yolu tercih ettim diye açıklamış. İlginç bir şey de 2019 Mayıs'ında, bundan 2,5 yıl kadar önce, Mehmet Cengiz'in 30 yıllık eşi ve 6 çocuğunun annesi Fatma Cengiz, şiddetli geçimsizlik ve zina nedeniyle boşanma davası açmış ve İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede Cengiz'in ilişki yaşadığı bir kadının üzerine Londra'da bir daire geçirdiğini iddia etmiş. Böyle bir şey var. Akkuyu nükleer santralinin %49 hissesini de Rus Atom'dan satın almak istemiş Mehmet Cengiz. Bunu yapmak için de gene Virgin Adaları'nda, da Virgin diye yazıyor, Britanya'nın o merkezli bir danışmanlık şirketiyle anlaşma imzalamış ve şirkete bunun için 15 milyon dolar ödeyeceğini de taahhüt etmiş, ama hisse alımı gerçekleşmemiş. Ve şimdi Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada da Cengiz, Panama Papers sızıntılarında adının geçtiği şirketlerle şu anda ilgisinin olmadığını ifade etmiş. Bir offshore şirketi daha da var demiş MEFA Cengiz dışında. Yurt dışındaki şirket ya da taşınmazlarını Türk mahkamlarına bildirmekle ilgili yasal bir zorunluluğu olmadığını da vurgulamış. Zaten bunu iddia eden de kimse yoktu. Ve dediğin gibi hem vergi borcu silinmeleri muazzam miktarda, hem de teşvikler var. Yani bu şeyle bitirebiliriz bunu. Haçapit'teki taş ocağı projesinin ÇED raporu olmamasına rağmen, çevresel etki değerlendirme, yani bu yapının yapılamamasını doğurur tabii rapor olmayınca. Buna rağmen yapıldı taş ocağı projesi, ÇED olmamasına rağmen diyor. Kim diyor bunu? Haçapit Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bilgin Birben. Ve oldukça bilgece bir açıklama yapmış. Mevcut yönetim kimden çok para kazanacaksa onu yanına aldı. Nedir? 5 tane veya 6 tane müteahhit var. Bunlardan biri de Cengiz demiş. Ve bir sembol olarak görüyormuş Haçapitli Şemsi Birben de Mehmet Cengiz'i. O bir ruhu temsil ediyor. Sadece önde görünen biri. Arka planda olan ve bu pastayı bölüşen insanlar var. O da payını alıyor bundan demiş. Pelin Ünker ve Serdar Vardar imzalı Deutsche Welle abi etraflı devam ediyor. Takip etmeye biz de devam ediyoruz.
Şimdi vergi kaçıran büyük zenginlerden bir de isterseniz yoksullara dair haber, yani çöplerden para kazanan insanların durumuna,
evet,
geçelim.
Oraya geçelim şimdi de. Evrim Kepeneğin güzel bir ayrıntılı röportajı var Biyanet'te.
Evet, aslında iki gün önce başlamıştı bu olay. Biz yine çok haber yoğunluğundan dolayı pek yer vermeye fırsat bulamadık ama İstanbul Dudulluk Kadosan Otosanayi sitesinde bulunan atık kağıt işçilerinin depolarına polis baskını düzenlenmişti. Bu çok tepki çekti sosyal medyada. Çünkü gerçekten çöplerden karton, kağıt ayrıştırarak ya da metal, plastik gibi ürünleri ayrıştırarak hayatını geçinmeye çalışan insanlar var. Ve polis çok sert bir şekilde müdahalede bulundu. Bu depolara neden zaten depolara baskın düzenlediği henüz o sırada belli değildi. Şimdi biraz onun ayrıntılarına yer veririz. Ama işçilerse direnmeye başladılar. Bunun üzerine çok sayıda gözaltı yapılmıştı. Bahsettiğiniz gibi Biyanet'ten Evrim Kepenek de bu konuda kendileriyle görüşmüş. Örneğin çöplerden atıkları toplamaları engellenen bir atık işçisi, vali karar vermek zorunda. Bizim valimiz mi olacak yoksa şirketlerin valisi mi olacak? Vali bu ülkenin yoksullarının valisi olsun diye açıklamada bulunmuş. İşçiler şunu söylüyorlar. Aslında geri dönüşüm de bir sektör haline gelmiş durumda. Bunlar da ihalelerle veriliyor. Aynı işte Cengiz Holding vesaireye verilen ihaleler gibi. Bu kadar büyük çaplı olmasalar da yine de burada da ciddi karların olduğundan söz edebiliriz. Bu ihaleleri alan, yani geri dönüşümü sağlamakla yükümlü olan şirketler var. Ve bunlar için bu tarz çöplerden kağıt, karton vesaire, yani aslında kendilerine ait olduğunu düşündükleri bu tarz çöpleri alan işçilerin çalışmasını engellemek üzere şirketlerin baskı yaptığı valiliğe, onların da polis göndererek kendi depolarına baskın düzenlediğini söylüyorlar.
Evet, yani çok net şekilde durumlarını açıklıyorlar. Yani ben Siverekli Abdülaziz Işık demiş mesela. Fakirdik, okuyamadık. Ailelerimize, kardeşlerimize baktık. Küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Sonra İstanbul'a geldik. Haftada iki gün Üsküdar'da, sonra Ümraniye'de çöpleri ayrıştırıyorum. Artık yapamıyorum. Zabıtalar bizimle geziyor artık ve arabalarımızı aldılar. Bizim topladığımız malları aldı. Çekçekleri gasp etti zabıtalar. Bizden alıp zengine buluyorlar diyor. Şimdi Üsküdar ve Ümraniye'ye bu işi yapmamız, Ümraniye'de yasaklandı. Bizim peşimizi bıraksınlar, garibanın peşini bıraksınlar demiş mesela Abdülaziz Işık.
Evet, daha sonra da İstanbul Valiliği atık işçilerin çöpleri toplamasını istemiyor. Çöplerin şirketler aracılığı ile toplanıp ayrıştırma alanlarına göndereceğini belirtiyor, planlıyor. Bu nedenle de atık işçilerin çöplerden çöp toplamasına engel olunuyor demiş aynı zamanda.
Evet, yani 5 Ekim Salı günü de işçiler eylemdeydi ve Atık İşçileri Derneği adına konuşan Ali Mendillioğlu da derneğin yeni kurulduğunu, şimdilik tırnak içinde işçilerin kendisine gene tırnak içinde başkanlık görevi verdiğini söylemiş. Eylemin neden burada yapıldığı sorusunda şöyle yanıtlamış. Çünkü buradaki depolarımız yakıldı. Burası bizim yaşam alanımız. Bundan sonraki eylemlerimiz de yaşam alanlarımızda olacak diye
Burada yakıldı dediği gerçekten oradaki depolardan bir tanesi yandı bu
yandı. Sırasında. Düpedüz, evet. Bir işçi de hırsızlık yapmıyoruz. Kendi işimizin, ekmeğimizin peşindeyiz. Neden bize bunu yapıyorlar anlamıyoruz demiş. Bir başka işçi de Ekrem Akdemir tıpkı Abdülaziz gibi, Abdülaziz Işık gibi peşimizi bırakın diye seslenmiş. Yani 20 yıldır bu işin içindeyim. 4 çocuğum var. Biri bebek. Çocuklarımı böyle geçindiriyorum. Biz nereye gidelim? Bizim topladığımız mahalleyi de ben bedavaya toplamıyorum. Ben artık atık toplayıcılarından alıyorum. Ayda 2000 lira kazanıyorum. Sabah 7'de çalışmaya başlıyorum. Akşam 11 gibi eve gidiyorum. Sosyal hayatım sıfır demiş. Şimdi yıllar sonra bize neden bunu yapıyorlar? Bu işte büyük bir rant dönüyor. Bizden çöp işini alıp şirketlere vermek istiyorlar diye konuşmuş. Yani aynı hikayenin farklı yönlerine ışık tutan önemli açıklamalar var. Yani Cengiz Holding'le buradaki arasında atık toplayıcıların yani İkizdere köylülerinin söyledikleriyle çok büyük paralellikler var aslında. Yani değil mi? Haçapit köyünden konuşanlarla kesinlikle. Üsküdar'dakilerin söyledikleri aynı işçinin atık toplayıcıların. Evet, son derece çarpıcı şeyler de var. Bir tanesine yer verelim değil mi şimdi?
Evet, işçilerin de dediği gibi artık çöp bile rant konusu, ihale konusu haline gelmiş durumda. Oradan elde edilecek karlar bile şirketlere sadece düşünülerek hareket ediliyor ve çöplerden hayatını kazanmaya çalışan işçilere müdahalede bulunabiliyor. Dün bu olayların üzerine sosyal medyada bir video dolaşıma girdi. Sokak Kedisi isimli bir YouTube kanalı 74 yaşında çöplerden geri dönüşüm için atık toplayan bir kişiyle röportaj yaptı. 2 dakikalık bir röportaj bu. Çok kısa ama çok çarpıcıydı. Bu nedenle sosyal medyada da çok hızlı bir şekilde dolaşıma girmişti. Biz de ona kulak verelim, 74 yaşındaki atık işçisine.
Amcacığım kaç yaşındasın?
74 yaşındayım.
74 yaşındasın. Evet. Çalışmaya çalışıyorsun hala.
İşte bu işi yapıyorum. Önceden seyircilik yapıyordum. Bırakmadılar. Çok arabamı aldılar. Yani verdiğim arabanın haddi hesabı yok. Mecburum bu işe. Kimse, ben de kebapçıyım. O zaman bizi kimse işe almıyor. Doğru dürüst sigorta göstermediler. Sigortayı aradığın zaman bizi işten çıkarıyorlar. Atıyorlar işten. İşte bunun için mecbur oldum, bu işi yapıyorum.
Ne yapıyorsun şimdi?
Kutu topluyorum, demir, kateneke, öyle bir şeyler topluyorum, ekmeğimi buluyorum. 40-50 kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapmak zorundayım.
Emekli maaşın var mı?
Yaşlılık maaşı alıyorum. O da kirayı veriyorum.
Ne kadar alıyorsun maaş?
830 lira, 828 lira verdiler bu ay. O da zam yaptılar diye. Onu yaptım, o da kirayı veriyorum.
Kiran ne kadar?
600 lira. Bir oda. Tek bir oda 600 lira kira veriyor. Zaten havalar soğudu. İşte yok, bu iş artık öldü. Yazın biraz ekmek çıkıyordu ama şimdi zor. Devletin yardım olmasını isterim ben. Başka bir şey istemiyorum ben. Yani bir konfor, yaşantı istemiyoruz. Sadece bir yaşantımızı, ekmek karnımızı doyuracak bir şey istiyoruz. Başka bir şey değil.
Başvurdun mu yardım için? Başvurdun mu herhangi bir yere yardım
gittim,
için?
Gittim. 3 ayda bir hakkım var dedi. 3 ayda 200 lira veriyorlar. Geçen hafta bir arkadaş acıdı bana. BİM kartı verdi bana. 100 lira. Gittim markete 4 parça aldım. 135 lira para çıkarttılar. Her şey pahalı. Nereye alnını atsan ateş parası. Onun için çalışmak zorundayız. 74'ten çalışacak. Ameliyat oldum. Parmağım kesildi. Affedersin. Onun için sancı içinde çalıştım. Sağ ol, bizi ilgilendiği için teşekkür ederim. Sağ ol,
Allah razı olsun.
Allah razı olsun size.
Evet, sosyal medyadan geliyor ve önemli bir dizi sosyal açıklama. Atık toplayıcılarının durumu çok hiç acıcı sayılmaz, hiç biz garibanlardan ne istiyorsunuz diye soruyorlar. Ve karar vermek zorundasınız artık, bizim yöneticimiz mi, valimiz mi, yoksa şirketlerin valisi mi olacak? Vali bu ülkenin yoksullarının valisi olsun diyenler var. Parmağının kesildiğini ve geçiminin sağlamasının imkansız hale getirildiğini söyleyen ve ağlayan 74 yaşındaki bir kişi var. Yani büyük bir sorun içinde toplumsal.
Aslında gerçekten. İki dakikalık bir videoda ülkenin bütün ekonomik durumuna değinmiş. Ne kadar emekli maaşı, yaşlılık maaşı olduğu, ne kadar sosyal yardım aldığı, kiraların durumu, bir odaya 600 lira veriyormuş ki muhtemelen şehrin çok dışında ve kötü de bir koşulda yaşıyordur. Ve işte sigortasının olmadığı gibi gibi, böyle iki dakika içerisinde her şeyi özetlemiş aslında.
Evet. Bunun üzerine başka bir haber verecek durumda da kalmadı. Kalan birçok haber vardı ama bence burada bitirelim bu bugünkü programımızı da. Ve belki de bir Leonard Cohen'den bir parça daha çalarak bitirebiliriz aslında. The Future, geleceği anlatan bir şarkısıyla Cohen'in bitirebiliriz. Ama ondan önce de her zamanki gibi uyarılarımızı da yapmamıza izin verin lütfen. Yani çeşitli programlarımızda arkadaşlarımız değiniyorlar. Halk sağlığı uzmanları ve doktorlar da Türkiye'deki durumun son derece kaygı verici bir şekilde gelişmekte olduğu ve dünyanın bazı yerlerinde azalma gösterilirken pandemide Türkiye'de yükselişte olduğu ve 30 bin ulaştığını, verilen resmi rakamlarında pek iç açıcı olmadığını, gizleniyor olmasına rağmen bile. Dolayısıyla bireysel olarak çok ciddi, hele yaklaşan soğumakta olan havalar karşısında muhakkak surette tedbir alınması, maske, mesafe, temizlik, musluk temizlik, kapalı mekanların havalandırılması, aynı zamanda da aşılanma, grip aşısı olma konusunda da çok dikkat edilmesi konusunda uyarıları da bir kez daha tekrarlayalım ve bu şekilde programımıza da son verelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın efendim.
Günaydın.
Günaydın. Good vibration, good vibration.